Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima.
Merhabalar, Serhat Sarı Sözen'le gündem dışından herkese keyifli pazarlar geçirmesini diliyoruz. Yine bir gündem dışı programında daha gündemi dışlamaya, kendi gündemimizi yaratmaya devam ediyor olacağız. Sevgili dinleyenler, bugün stüdyomda bir konuğum var. Ercan Kesal benimle birlikte olacak. Ercan Kesal'la son kitabı Bozkır'da Bir Gece Yarısı'nı konuşacağız. Ama tabii Bozkır'da Bir Gece Yarısı'na gelebilmek için bizim birazcık başa sarmamız gerekiyor. Peri Gazozu'ndan başlayacağız tabii Ercan Kesal'ın yazarlığını konuşmaya. Sonra Bozkır'da Bir Gece Yarısı'na geçeceğiz. Ama tabii konuğum çok yönlü olduğundan sinema çalışmalarını, oyunculuğunu, senaristliğini de yine programda konuşmayı planlıyoruz. Programın ikinci kısmında Duygu Kocabaylıoğlu bizimle olacak. Beyaz Perde'nin genel yayın yönetmeninden haftanın ayın filmlerini, gişesini hem Türkiye'de gösterime giren filmleri hem de ABD'deki filmlerle ilgili bilgi alacağız. Sonra da programımızın gurusuna bağlanacağız ve bu hafta bize hangi konuda guruluk yapacağını ondan öğreneceğiz. Öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Ercan Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Serhat Bey.
Nasılsınız bu pazar gününde? Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi esasında biz programımıza geldiği zaman konuklarımız hep son kitaplarından konuşuruz ama sizin gerek sinema geçmişiniz, gerek yazarlık geçmişiniz sadece bu programı Bozkır'da bir gece yarısıyla sınırlamanın ötesine geçiyor. O yüzden de biz de böyle yapacağız. Biraz baştan başlayacağız sizinle sohbet etmeye. Tabii siz bu işe nasıl söyleyelim, sinema televizyon okuyarak başlamadınız. Sizin asıl profesyonellik alanınız farklıydı. Tıp fakültesini bitirdiniz değil mi?
Evet.
Nasıldı tıp fakültesinden sonra böyle bir maceraya atılmak? Nasıl aklınıza geldi?
Evet. Tıp fakültesinden önceye de sarabiliriz aslında.
Olur lütfen.
Madem işin orijinine doğru gitmeye çabalıyoruz. Aslında benim Nevşehir Lisesi mezuniyetimden sonra gittiğim ilk okul, üniversite, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ben eski bir mülkiyeliyim. Daha sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde de okudum. Tıp Fakültesi demek ki benim 1984 yılında bitirdiğim ve tıp doktoru olarak mezun olduğum son okul. Daha sonra mecbur hizmet yılları başladı. Mecbur hizmetten sonra uzunca bir süre yaptım ben. Mecbur hizmet normalde 2 senelik bir süreçti. Ama ben herhalde bir 7-8 yılı buldu benim mecbur hizmet yıllarım. Evet. Daha sonra İstanbul'da 1990 yılından beri yaşıyorum. Sinema hep oldu hayatımda. Sıkı bir izleyiciydim. İyi bir sinema okuruydum ama pratiğini yaşamam, sinemanın içine girmem 2002 yılında diyebiliriz. Eşimin oyuncularından biri oldu. Uzak filmine ben de bir şekilde setine dahil oldum. Kısa bir rolde.
Uzağa geleceğiz. 59 Avanos Nevşehir'de doğduktan sonra 84 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bitti. Hani arada sinemayla ilgili ve yazımla ilgili neler yaptığınızı burada konuşmak istiyorum. Sonra uzağa geçmek istiyorum izninizle. Ankara, Keskin, Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptınız. Şimdi bu niye önemli? Çok ciddi bir Anadolu'da siz anı biriktirdiniz. Ve o biriktirdiğiniz anıların meyvelerini hem siz yiyorsunuz hem de biz yiyoruz. Ya en çok da biz yiyoruz. Çünkü sizin peri gazozundan başlayan maceranızda hep bu biriktirdiğiniz anılarınız bizim karşımıza çıkıyor. Ve bunları okudukça da biz mutlu oluyoruz. Tabii siz ilk şiir ve yazıları tıp fakültesi öğrencisiyken yazmaya başladınız. İzmir'de çıkan Dönem Dergisi'nde yayınlandı bu. Sonra mecbur hizmet yıllarında Son Reçete Dergisi'nde söyleşiler yaptınız. 1990 yılından sonra da İstanbul'a geldiğinizde ERA yayınlarını kurdunuz. Sonra da Şizofrengi de yazdınız. Daha sonra da Radikal ve Bir Gün'deki gazetelerindeki yazılarınız geldi, hikayeleriniz geldi. Ve senaryolar yazdınız. Hani uzağa hemen geçmeden sizi biraz bir tutmamız lazım. Doğru. Çünkü Radikal neden önemli ve Bir Gün gazetede, yani gazetede evet, yazdığınız yazılar neden önemli? Doğru. Çünkü peri gazozunu beraberinde getirdi bunlar. Şeye baktığımız zaman, yani sizin filmografinize ve kitaplarınıza baktığım zaman filmografinin daha önce başladığını görüyorum. Nitekim uzak demiştiniz. Yani o araya bunları söyleyeyim istedim. Nuri Bilge Ceylan'la yollarımız kesişti. Uzak filmiyle. Nasıl kesişti?
İşte son bıraktığım yerden devam edersem, eşimin oyuncularından birisi olduğu bir filmdi o. Nazan Kırılmış'tı o zamanlar. Evet. Nazan Kırılmış, şimdi eşim Nazan Kesal. Dizilerden de
selamlarımızı gönderiyoruz Nazan
Tabii
Hanım'a
ki.
Da.
Nazo şu anda sette, büyük bir ihtimalle dinleyecek halde değil ama herhalde
yayın kaydını dinler.
Yayın kaydını
üstünden
dinler tabii. Evet. Şöyle belki şöyle bir parantezi de açmam
lütfen
lazım. Tamam, ben bir mecbur hizmette Anadolu'da, Keskin'de, Bala'da hekimlik yaptım ama esasında ben Avanosluyum tabii ki. Yani Keskin'e coğrafi olarak da hiç uzak olmayan, bir dönem Kırşehir'in ilçesi olarak da addedilen, sonra Nevşehir'in ilçesi olan Avanos'ta doğdum, büyüdüm.
Evet.
Aslında ben oraların çocuğuyum. Yani sonuçta hekimlik yaptığım yerde, doğduğum yerden çok ayrı, çok farklı özelliklere sahip coğrafyalardan değil. Hikaye biriktirmek sadece hekimlik dönemine ait bir özellik değil. Sanki etrafına belki diğer çocuklardan biraz daha fazlasıyla dikkatli bakan birisiydim. Öyle söyleyebilirim. Belki bu çok çocuklu bir çiftçi ailesinde öne çıkmanın öne çıkma talebinin bana dayattığı bir şey de olabilir. Kendimi fark ettirmek, öne çıkmak, başkalarını gözlemek. Okumaya çok erken yaşlarda merak sardım. Hep bir kitap kurdu oldum. Bu da bana okuduklarımdan da kendime bir takım öyküler çıkartmamı, onları taklit etmemi, belki onlara ilişkin kahramanlarımı oralardan biriktirmemi falan da sağladı diye düşünüyorum. Film, Uzak filmi kısa bir, küçük bir deneydi ama belki de asıl benim Nuri Bilge Ceylan'la olan ortaklığım ve yolculuğum Üç Maymun'la başladı.
6 yıl sonra değil mi? Bayağı da uzun
ama
bir zaman.
Ama bu arada tabii bir dostluğumuz da gelişmişti. Çünkü eşim daha sonra yine Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde oyuncu olarak devam etti.
Evet, orada siz yoksunuz.
Orada yokum. Orada eş durumundan eşimin yanındayım ama. Çünkü biz o sırada evlenmiştik artık Nazan'la.
Evet.
Ve Poyraza'da hamileydi İklimler filmi sırasında. Sonra da Üç Maymun geldi. Üç Maymun'dan sonra...
Vavyen.
Evet. Oyunculuk meselem Üç Maymun'dan hemen sonra Ali Aydın'ın Küf filmindedir aslında. Yani Küf filmindeki bir faili meçhul oğlunun peşinde hayatını sürdüren bir demiryolu işçisini canlandırmıştım. Benim ilk başrol ve sanki bir filmi başından sonra hani bütün yüküyle omuzladığım bir deneyimdi Küf. Daha sonra Vavien, biz Bir Zamanlar Anadolu filmini çalışırken, senaryosunu çalışırken Tokat'a, Erbaa'ya gittiğimi hatırlıyorum. Tam o senaryo çalışma sırasında oynadığım filmlerden birisi. Ama galiba asıl oyunculuk meselesini sanki başkalarının dikkatini çeken ve üzerinde en fazla konuşulan efsane rol gibi hep bahsedilen Bir Zaman Anadolu filmindeki muhtar karakteri.
Evet. Yani o kadar ses getirdi ki, evet, muhtar... hem o filmdeki sizin oyunculuğunuz, evet, hem o film başlı başına.
Film başlı başına çok güçlü, evet, ve etkileyici bir filmdi. Oradaki sahnede iyi işlenmiş, iyi kurgulanmış bir sahneydi. Ondan sonra benim oyunculuk sürecim sanki daha koşmaya başladı. Fazlasıyla rol teklifi aldım. Birçok filmde oynadım. Yazmaya da 2013'te 2012'nin sonlarında başladım.
Evet. İlk kitabınız 2013'te çıktı. Tabii, evet, 2012'de başlamışsınız. Dediğiniz gibi biraz önce çok rol teklifi geldi dediniz. O Bir Zamanlar Anadolu'dan sonra. İsterseniz onlara bir bakalım. 2013'te hangi filmlerde yer almışsınız? Yozgat Blues filmi. Mahmut Fazıl Coşkun filmi. Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü filmi. Yine 2013'te olanlar bunlar. Ben de Özledim Onur Ünlü ile yine.
O bir dizi.
Dizi, evet. Evet. Hükümet Kadın 2'de Sermiyan Midyat'a.
1 ve 2.
1 ve 2'de, evet. Yine rol aldı. Tabii 2014 ve sonrasında Tayfun Pirselimoğlu'yla yaptığınız çalışmaya geçeceğiz ama şeye dönelim isterseniz. Madem 2013'te kaldık, Pili Gazoz'una geçelim.
Evet.
Şimdi tabii dinleyenler, birçok insan Ercan Kesal'ı biliyor. Hatta ben buraya gelmeden önce sözlüklerde neler konuşulmuş diye baktım. Çok güzel şeyler yazmışlar sizinle ilgili. Birçok şey, belki siz de bazen bakıyorsunuzdur. Peri Gazoz, hiç belki sizinle ilgili yolu kesişmeyen, yani hani Radikal'deki yazılarınızı okumayan ya da kitaplarınızı bir şekilde edinmeyen kişiler, Peri Gazoz'u, Cin Aynası deyince ya bu Ercan Kesal nasıl roman kitaplar yazıyor akıllara gelebilir. Yani böyle bir istik şeyler mi yazıyor, ne yazıyor gelebilir. Ama aslında değil. Bizatihi sizin anılarınızdan oluşan kitaplar bunlar. Yani Peri Gazoz'un da siz aslında anılarınızı yazdınız. Tabii ben bilen bir yayıncı olarak bazen de bilmiyormuş gibi sormak istiyorum ama tabii bunun iki kötü tarafı var. Yayıncı, gelen konuk diyecek ki ya bunu bilmeden, bu kadar basit bir şey bilmeden gelmiş beni çağırmış diyecek. Kitabınızın ön sözünde neden Peri Gazoz'u olduğunuzu babanızla da ilişkilendirerek anlatıyorsunuz ya, onu sizden ben duymak istiyorum. Yani neden Peri Gazoz'u ismi kondu bu kitaba?
Tabii ki. İsmi eşim koydu bir kere baştan. Onu Nazlı'ya, evet, buradan bir kez daha teşekkür edelim.
Evet.
Peri Gazoz'u benim babamın Avanos'ta gazoculuk yapmaya karar, evet, verdikten bir süre sonra gazozuna koyduğu isim.
Evet.
Biz çünkü Avanosluyuz. Kapadokya'da yaşıyoruz ve Peri Bacılarının ortasındayız. Evet. Biz gazozumuzun, gazozhanemizin de şöyle bir sloganı vardı zaten. Peri Bacıları diyarında peri içiniz diye bir sloganımız vardı.
Şu an işlemiyor herhalde değil mi ticari olarak?
Çoktan büyük firmaların karşısında, ki benim çocukluğum, gazozculuğumuzun ilk yılları, şimdi çok meşhur olan adını vermeyeceğimiz bir sürü gazoz ve içecek markasının, kola markasının henüz bilinmediği, tanınmadığı yıllardı. Daha doğrusu belki tanınıyordu ama bu kadar fazlasıyla hayatımızın içinde değildi ve bizimki gibi yerel gazozlar müşterisinin ya da kasabanın gönlünde hala çok sağlam bir yerde duruyordu. Biz daha sonra bu büyük firmaların karşısında dükkanımızı, gazozhanemizi kapatmak zorunda kaldık. Babam Bağkur emeklisi olarak da bu hayattan çekti gitti. Yani böyle
Mevlüt Kesal'a da buradan rahmetler dileyelim.
Evet, evet. Babama da adanmış bir kitaptır zaten. Evet, evet. Peri gazozu.
Peri gazozu oradan evet. geliyor. Yani evet. Mevlüt Kesal'ın yarattığı markadan geliyor. Tam da Avanos'ta dediğiniz evet. gibi periler diyarında evet. Bir gazoz. Kitapta Radikal'den çoğunlukla Radikal'de yazdığınız tabii. bir kısmı. Evet. Hepsi mi acaba? Büyük bir kısmı en azından.
Büyük bir kısmı ve yayınlanmamış 4 öyküyle birlikte. Hı. Orada 31 tane öykü var peri gazozu içerisinde. Öykü dediğime de bakmayın tabii. Şimdi Cin Aynası'nda kitabın girişine her ne kadar yayın evim bu tür şeylere çok fazla ehemmiyet vermese de yine nasıl tarif ederiz biz bu benim yazdıklarımı hmm. diye insan dönüp bazen kendine de soruyor. Çünkü öykünün kendine ait başka bir tarzı vardır. Biliriz ki işte burada kurmacanın kendi kuralları işler. İşte biraz daha büyük uzarsa novella olur, uzun öykü olur. Hı hı. Başka türlü bir matematik başlarsa, kurmacası değişirse romana doğru gider. Bu benim yaptığım ne, benim yazdıklarım ne diye düşündüğümde. Hı. Yine okuyucularımdan birinin hiç bilmeden benim yazdıklarıma, özellikle Peri Gazozu'na atfen bir tanımlama getirdiğini gördüm. Eduardo Galeano'dan bahsediyordu ve ona ne kadar benzediğimden, üslubumun, yazdıklarımın. Ben o zamana kadar 2012 yılına, 2013 yılının başlarına kadar emin olun iyi bir dediğim gibi kitap kurdu olmama rağmen Eduardo Galeano'yu hiç bilmiyordum. Bir Latin Amerika'nın kesik damarlarını hatırlıyordum ama böyle okumuş geçip gitmişim gibi. Sonra döndüm tekrar Galeano okumaya başladım. Ve ne kadar enteresandır, gerçekten çok benzediğini fark ettim. Bir Uruguaylı yazar, yakınlarda da kaybettiğimiz birisi. Gazeteci kökenli, kısa, samimi, biraz da kendi yaşadıkları üzerinden bir takım metinler oluşturuyor. Ve anlatı diye tarif ediyor.
Şu an gerçekten kendinizi anlatıyorsunuz. Evet. Çok doğru bir tespit yapmış yazar.
Evet, ben de bunun üzerine Peri Gazozu'ndaki ve Cin Aynası'ndaki bütün bu yazdıklarımın anlatı diye sınıflandırılabileceğini düşündüm. Hı. Doğrusu. Buradan kendime bir hani... Çok özel, çok farklı bir şey yapıyorum ya da hiç keşfedilmemiş bir şeyi ben buldum çıkardım da demek istemiyorum. Lakin şunu söylemek isterim ki belki de bu oyunculuğumda da, yazarlığımda da, bu anlatılarda da fark edilen, ayrı tutulan, özellik arz eden şeyin benim bu işlerin belki de eğitimini almayan birisi olduğum için kendi sezilerimle hareket ederek ve kendi el yordamıyla bulduğum şeyler olduğunu da düşünmüyor değilim. Yani sanki bazı kurallardan azade birisiyim ben. Bazı öğretilerin, bazı kuralların kişinin üretimini, kişinin ilhamını bir parça engellediğini düşünenlerdenim çünkü. Oyunculuk eğitiminin, özellikle tiyatro tandanslı eğitimlerin kamera önünde oyuncuları biraz engellediğini, onların elini ayağını bağladığını bilenlerdenim çünkü. Edebiyatında tuhaf, üstenci, iktidarcı, kendine ait kuralcı bir takım dayatmaları ya da önermeleri benim hayatımda hiç olmadı yazarken. Ben bir tek şeye çok inandım ve ondan hiç vazgeçmedim. Samimiyet.
Doğallık zaten evet. o herhalde biraz önce evet. bahsettiğiniz şeyin evet. ortak paydaşı doğallık.
Evet. Okuyucuyla aramda bir şey olsun istemedim, bir sınır. Hı hı. Sanki ben ona bir şeyler yazan, onun aklını çelmeye çalışan ya da ondan ayrı bir yerde, ondan azade, ondan daha farklı şeyleri önceden keşfetmiş de ona bunları haberdar eden tuhaf birisiymiş gibi davranmayı hiç düşünmedim. Öyle biri de değilim. Belki hekimliğimin getirdiği, hasta hikayeleriyle çok hemhal olmam. Hı hı. Onlar yani sokağın içinde, hayatın içinde, sahada çok yaşamış olmanın getirdiği bir özellik diye düşünüyorum. Doğrusu bundan da memnunum.
Evet. Şimdi siz biraz önce söylediğiniz ama başka sizin okuyucularınız da sizi başka yazarlarla özdeşleştiriyor. Mesela bir okuyucunuz demiş ki edebiyat dünyamıza çok naif bir giriş yapmış. Yerli Çehov'umuzun ilk kitabını okuyalım diye başlamış. Mesela sizin Peri Gazozu için sizi yerli Çehov olarak nitelendirmişler. Nitekim bazı okuyucularınız içerisinde sizi Türkiye'nin Tolstoy'u olarak nitelendirenler de var. Sanıyorum bu bakış açısı, doğallık ve sizin hikayeleri samimi bir üslupla anlatmanızla da ilgili bir şey. Ben Peri Gazozum'dan bir kısım, çok kısa bir kısım okumak istiyorum. Odama dönüyordum sessizce. Oğlum ben büyüdüm diyor. Demek ki ölebilirim artık. Yani hani bir cümlelik bir şey, iki cümlelik bir şey ama o kadar vurucu ki. Yani o ben ölebilirim artık kısmı. Bu anlamda Peri Gazozu epey ses getiren ve iyi bir başlangıç yapan sizin kitabınızdı. Peri Gazozum'dan evvel zamana geçtiğimiz zaman, evvel zamanda Nuri Bilge Ceylan'la Bir Zamanlar Anadolu'da filminin hikayesinin senaryosunun oluşum aşamasından çekim aşamasına kadar neler yaptığınızı anlatıyorsunuz evvel zamanda. Nasıl çıktı bu proje?
Evvel zaman bir günce, bir sinema güncesi. Üç Maymun'un senaryo çalışması sırasında karar verdiğim bir çalışmaydı. Eğer böyle bir film senaryosunu oluşturmaya birileriyle, bu Nuri Bilge de olabilir, bir başkası da olabilir, oturduğumda bunu yapmalıyım, böyle bir çalışma yapmalıyım ve filmden bu kalmalı geriye diye düşündüğüm bir işti. İsabet oldu. O sırada antropoloji eğitimi de aldığım için saha da araştırma yöntemlerine dair epeyce şey okumuştum. Yani biraz hazırlıklıydım bu konuda. Bu yüzden her gün hiç aksatmadan senaryoya çalıştığımız ilk gün itibariyle başladığım bir çalışmadır bu. Daha sonra bu oyuncu seçimi, mekan seçimleri, setteki her gün, filmin bitişine kadar bunu sürdürdüm. Ortaya böyle bir kitap çıktı. Bu konuda çok doğrusu kendimi mutlu hissediyorum, iyi hissediyorum. Çünkü sinema okullarında birçok profesyonelin konuşmalarında birebir karşılaştığım yine sinema öğrencilerinde ve işin içinde set yani bizzat ekiplerin içerisinde yer alan insanlarla konuştuğumda kitabı ne kadar çok beğendiklerini, kitaptan ne kadar çok faydalandıklarını söylüyorlar. Keşke bu tür çalışmalar daha da çoğalsa diye düşünürüm doğrusu.
2014 yılındayız. Evvel zamanın basıldığı tarihteyiz. Bu yıl siz aynı zamanda Tayfun Pirselimoğlu ile bir filmin içinde yer aldınız. Ben o değilim. Hı-hı. Nasıl kesişti yollarınız Tayfun Pirselimoğlu? O da konuk olmuştu bizim stüdyomuzda. Yaklaşık bir ay önce onu da Berber adlı romanıyla yine aynı yayın evinden kitaplarınız çıktı. Onunla sohbet etmiştik. Nasıl kesişti yolunuz Pirselimoğlu'yla?
Tayfun'u çok severim. Tayfun'un çok özel bir yeri vardır. Hem dost olarak, hem sinemacı olarak, hem yazar olarak. Ben Tayfun'u yazar olarak da, sinemacı olarak da çok eskiden beri bilir, takip eder ve severdim. Fakat işte kaderin tecellisi yine eşim üzerinden bu belki. Eşim onun saç...
Bütün network'i eşiniz sağlamış. Tabii rahat
eşim onun saç filminde oyuncuydu.
Kısa filmiydi sanki.
Hayır, saç uzun metrajlı. Ve eşim başrol oyuncularından birisiydi. Çok güzel bir filmdir bu arada. Bence hakikaten Türkiye'deki ilk ona girecek filmlerdendir. Tayfun'la, hatta benim de saçta kısa bir rolüm vardır. Oradaki bir doktorlardan
öyle
birisi
mi?
Böyle bir başrol oyuncusuna kemoterapi uygulayan bir doktor olarak girer çıkarım. Tayfun'un daha sonraki bu Ben O Değilim senaryosuyla ilgili doğrusu böyle bir şeyim yoktu. Yani bana teklif edeceğini, kafasında beni geçirdiğini falan emin olun düşünmemiştim ve böyle bir akşam önüme koyunca senaryoyu çok da mutlu oldum. Çok özel bir çalışmadır o da. Çünkü Tayfun'un senaryoları çok güçlüdür. Yazarlıkla ilgili taşıdığı bütün etkileyiciliği, gücü, hayata bakışı, detaylarla olan muhasebesi, insan ruhuna olan vukufiyeti ve o merakı senaryolarına da yansır. Filmlerde öyledir. Bağımsız sinema diye bir şeyden bahsedecekse eğer hala Türkiye'de ve onun birinci sırasına Tayfun Pirselimoğlu'nu koymak lazım. Onun sinemasına yeniden bir kez daha dikkat çekmek isterim. Edebiyatçı tarafı da tabii hakikaten işin bonusu gibidir. Pek çok meraklısının, edebiyat meraklısının iyi bildiğini düşünüyorum. Eski romanlarının ve kitaplarının, hikayelerinin. Berber'le ilgili de aynı yayın evinde birlikte olmaktan da doğrusu çok mutluyum.
Evet. Okudunuz mu Berber'i? Fırsat buldunuz mu?
Kitabından önce, basılmadan önce dosya halinde iken okuma şansım oldu.
Tam bir muamma kitabı. Tayfun Bey'e de sorular sorduk ama böyle çok üstü kapalı cevap verdi. Tam istediğim cevapları alamadım ama.
Sanki onun daha önceki romanlarını okursanız
doğru.
Biraz Berber'deki yolculuğunuz da kolaylaşır.
Doğru söylüyorsunuz. Şimdi eş zamanlı gitmeye çalışıyorum mümkün olduğunca ve biraz da hızlı gitmeye çalışıyorum. Bir taraftan da bu programın sadece sizin Bozkır'da Bir Gece Yarısı adlı kitabınızla ilgili bir program olmamasını, hani Sputnik'teki bizim sürekli insanların girip bakabilecekleri haber ajansındaki kısımda da Ercan Kesal'la yapılmış böyle bütün eserlerini içeren bir kısa bir program olarak yer almasını istiyorum. O yüzden de birçok konuya değinmek istiyorum. Üçüncü kitabınız sizin, 2015 yılına gelmiş olduk. Nasipse Aday isimli kitap. Siyasetle böyle kıyısından köşesinden ilgilendi. Günümüz siyasetiyle ilgili değil tabii. Siyasi bir roman diyemeyiz bunu ama bir belediye başkanının gözünden anlatıyor şeyi. 1980'ler sonrası siyasal arka planını gündeme hiç gelmeyen ama cezaevlerinde, yargısız infazlarda, otopsi odalarında biten hayat hikayelerine giriş olduğunu görüyoruz. Yerel seçimde belediye başkan adayı olan kahramanın o zamana kadar pek de denk gelmediği insanlar olan ilişkilerini ve buna paralel kendisindeki bir takım değişimleri anlattığı bir kitap. Nasıl çıktı bu kitap?
Yine kendi deneyimlerimden. Ben böyle siyasetin kıyısından köşesinde değil, tam da göbeğinden giren ve oradan devam eden, yaşayan insanlardan birisiyim. Politikayı da doğrusu hayatın her alanına sinmiş, her alanının politik olarak tanımlanabileceği bir dünya olduğuna inananlardan.
Sizin faşizm tanımınız hala kulaklarınızda. Yani öyle. O konuda yapmış olduğunuz bir çok kapsayıcı bir tanım var. Yine maden işçileriyle ilgili Soma'daki maden işçileriyle ilgili çok önemli açıklamalarınız var. Bu anlamda evet. Yani hayata yabancı kalmamak adına bunu yapıyorsunuz ama hani buyurun.
Yani şu radyo programı bile yeterince politiktir bence. Yani bunun için ille bir takım bir takım klişelerle ve ideolojik tanımlamalarla tarif değil bence bir şeyin politik olması. Yani hayatın her alanı bu anlamda politiktir. Edebiyatta da, sinemada da, sanatta da ister istemez politik davranmak durumundasınız. Ben pratik anlamda gerçekten 2000'li yıllarda böyle bir beldenin belediye başkan adaylığına soyundum. Aday olmaya çalıştım. Ve gördüm ki benim o zamana kadar çok iyi bildiğimi zannettiğim, biraz önce de böyle ne kadar şey konuşuyordum, kendimden emin konuşuyordum. Ben sahayı bilirim, alanı bilirim. Insan. Meğer böyle bir şey yokmuş. Yani benim bilmediğim, kuşkusuz o kadar kaotik, karmaşık bir alemmiş ki bu reel politika denilen alem. Partilerin kendi iç işleyişleri, delege savaşları, genel başkana ulaşma ve işte onun gözüne girme faaliyetleri, aday gösterilmekle ilgili akla gelmeyecek bin türlü üç kağıt, tuhaflık vesaire. Bu tabii biraz böyle bir perdenin arkasında yürütülen işler gibi ama insanı tanımak için de çok uygun alanlar bence. Ki benimki gibi böyle yaşadığı her şeyden kendine dersler çıkartan, oradan hikayeler arayan birisi için de çok mümbit bir şeydi, alandı, politika alanı. Oradaki yaşadıklarımdan, tabii ki aday gösterilmedim, oradaki yaşadıklarımdan bana böyle sıkı bir novella kaldı, böyle bir uzun bir hikaye kaldı. Nasipse Adayız da onların kendi içlerinde kullandıkları adaylarının tuhaf bir şeyidir. Aday mısınız diye sorduklarında nedense bir türlü diyemezler adayım ya da değilim diye. Nasipse adayız diye bir içli bir şey vardır, tanım vardır orada. Onu kitabın ismi yaptık. Tanıl Burak koydu tabii, editörüm. Onu da buradan sevgiyle ve selamla, muhabbetle selamlıyorum. Kitaplarımın ismiyle ilgili hakikaten söylemeden geçemeyeceğim. Perigazus'unu eşim koydu. Evvel zamanı sevgili Tayfun Pirselimoğlu koydu. Nasip Sadayız da Tanıl Bora. Ama Cin Aynası benim koyduğum bir isim, onu söylemeliyim.
Evet. Cin Aynası ile ilgili olarak da tabii Nurullah Ataç'ın sinema karşılığı olarak yaptığı tanımdan yola çıkıldığını değil mi anlıyoruz? Evet. Bizim S ile yazmamız mı gerekirdi? Kinema demeliydik. Cinema da hoş olurdu. Cinli minli ne güzel giderek belki Cin Aynası der çıkardık demiş. Tabii sizin gibi sinemanın içinde olan bir insan için, sanatçı için değil mi? Evet. Çok uygun bir isim aslında Cin Aynası.
Ben hemen atladım zaten bunu görünce. Aynen bu okuduğunuz paragraf o kadar beni çarptı ki. Evet. Bunu bir kenara çektim doğrusu. Evet. Yani çünkü Radikal'de yazarken Bir Gün Gazetesi'nde de yazmaya başlamıştım. Aynı anda her hafta iki yazıyı birden çıkartmaya çalışıyordum. Birbirine çok benzeyen yazılar yazmak yerine bir gündeki yazıların daha çok sinema, nostalji, edebiyat ağırlıklı yazılar olmasına çalıştım. Ve dedim ki evet, biz bu Radikal'de çıkanları nasıl olsa kitap yaptık. Buradakiler de herhalde sinema ağırlıklı ve cinema, yani biraz da cinemadan mülhem, işte Cin Aynası diye bir kitapta toplasam ne güzel olur diye zaten aklıma yazmıştım onu.
Kitabınızdaki girizgahı okuyabilir miyim?
Çok mutlu
izninizle. Bu arada ben hep şeye not alıyorum, tablete not alıyorum da bir taraftan onları bulayım. Bazen intiharın eşiğindeki birini dikkatle dinleyip ona yol gösterirsin. Ki bu hekimlik sanatıdır. Bazen başka bir hayatın mümkün olduğu rüyasını yaşadığın bir meydanı terk etmezsin. Ki bu direnme sanatıdır. Bazen de geçip giden bir zaman parçasını kamerayla mühürleyip kaydedersin. Ki bu da herhalde sinema sanatıdır. Hepsi yaşama sanatının parçası, tamamlayanı ve ona dairdir. Asıl olan hayattır şeklinde. Benim de çok hoşuma giden bir girizgahınız vardı. Hemen not ettim. Elinize sağlık. İyi ki bu kadar anı biriktirmişsiniz. Tabii hepsi hekimlikle ilgili değildi. Yaşamı çok iyi gözlemleyen birisiniz. Bunun yansımaları bunlar. Ama sözü Bozkır'da Bir Gece Yarısı'na getireceğim. Bozkır'da Bir Gece Yarısı hekimlikle ilgili. Anılarınızdan mı oluşuyor yoksa kurgu mu?
Birebir gerçek.
Çok enteresan.
Uzun tek bir öykü o. Evet. Biraz da iletişim yayınlarının yayınlarından da söz edelim bu arada.
Tabii, tabii.
Levent Cantek editörü onun, bu serinin editörü. O böyle bir çalışma yapıyor. Çizgili öykü kitapları çalışması yapıyor. Benden önce de Mahir Ünsal Eriş'ten bildiğim kadarıyla Hakan Bıçakçı'dan, Emrah'tan istediler mi Emrah'sı bilmiyorum. Onlardan da şeyler aldılar. Uzun öyküler aldılar. Evet. Ve onları çizerlere vererek.
Ha evet, doğru. Onu yaptı.
Hikaye.
Aslı Tohumcu vardı mesela. Evet. Onun da bir benzeri şekilde
belki
bir projesi
Avrupa'da
çıkmıştı.
Belki Avrupa'da bu daha erken, daha evvel yapılmış bir şeydi.
Çok güzel çalışmalar yapıyor iletişim yayınları. Onu kabul etmek.
Bunlar sanki böyle hakikaten koleksiyonluk işler aslında. Evet. Tek uzun öykünün hikayenin çizgilendirilmesi, çizgi öykü formatı. Yani bir foto roman değil, bir foto öykü de değil ama sanki bir çizgili öykü ve çok şık, hoş, enteresan bir çalışma olarak yerini aldı. Ama sanki şunu söylemeliyim, eksiklik olur o zaman. Aslında benim son kitabım, üzerinde çalışıp da bitirdiğim 2017'de
Zamanın izinde. Onu konuşacağız.
Yani Bozkır'da Bir Gece Yarısı'ndan sanki daha sonra ya da aynı anda çıkmış bir kitap gibi düşünebiliriz. Zamanın izinde, çünkü üzerinde 1,5 yıla yakın çalıştığım bir işti. Ama Bozkır'da Bir Gece Yarısı zaten var olan uzun bir öykünün, evet, biraz hazır, böyle kolay bir şeydi benim için çalışmaydı ama evet, çok güçlü ve çok özel bir hikayedir.
Evet, evet.
Şuna benzer.
Hikayeden biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü giriş kısmı çok böyle şey ya, kapalı ya. Spoiler verebilir miyim?
Verelim tabii, spoiler. Bir başka kitap üzerinden çok güzel tarif edilir. Reşat Nuri Güntekin'in Değirmen diye bir hikayesi vardır. Uzun hikaye.
Vallahi bütün hikayelerini okudum ama şimdi hatırlayamadım sizden.
Filmden hatırlarsınız. Şöyle bir film vardır. Galiba başrollerinde Şener Şen, yanlış hatırlamıyorsam. Bir kasaba, Osmanlı dönemin sonları. Kasabada bir eğlence aleminde, içki aleminde kasaba bürokratları tuhaf bir şey yaşarlar, kaza yaşarlar. Aslında evet, yasak, kaç göçün olduğu bir yer.
Evet.
Kadınların da olduğu, içkinin de olduğu bir ortamda. Kasaba bürokratları bu yaşadıkları tuhaflığı deprem oldu, zelzele oldu diye örtmeye çalışırlar. Fakat bu iş o kadar abartılır ve büyür ki saray müdahale eder, müfettişler gelir. Bunlar söyledikleri yalanın altında kalırlar ve o yalanı doğrulamak için hakikaten kasabadaki bazı evleri yıkarlar. Deprem olmuş gibi, zelzele olmuş gibi bir görüntü verirler. Bazıları yaralanmadıkları da birbirlerini yaralarlar vesaire. Çok enteresan bir hikayedir o. Burada da işte bir gece yarısı Ben bir sağlık ocağı hekimiyim, evet. Bir hükümet tabibiyim. Bir
gece bu arada yarısı. Araya girebilir miyim? Sevgili dinleyenler, ben bu hikayeyi aynı gün okudum. Çok akıcı. Öneriyorum size de hararetle. Resimler çok güzel, evet. Canlı tutuyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Herkes kitap okuyorum diyor ama ne kadar okuyoruz? Kitap satış rakamlarına baktığımız zaman, Türkiye'deki kitap satış rakamlarından bahsediyorum. O kadar da okumadığımızı gösteriyor. Bu anlamda siz hiç kitap okumayan bir arkadaşınıza bu kitabı aldığınız zaman %100 çok hoşuna gidecek ve ona kitap okuma alışkanlığı kazandıracaksınız. Bu, evet. Kitap böyle bir kitap. Çünkü çizgileri o kadar canlı ki, bu arada çizgileri de hemen söyleyelim. Behnam, değil mi? Behnam Şabir çizmiş. Evet. 81 doğumlu genç bir arkadaş bunu çizen. Bir araya geldiniz mi?
O da enteresan, kendine özel bir hikaye. Ben bu kitabı gördüğümde kitabın Behnam tarafından çizildiğini zaten bilmiyordum. Yani bu benim seçimim değil, bu editörün seçimi ve çok sevdim.
Evet. Hatta çok güzel anlatmış. Çok enteresan arabayı bir şey, falan mesela hani size bağışlıyor. Şey
sanki ben ona uzun uzun bunları anlatmışım gibi. Hayatta hiç görmediğim, tanımadığım bir insan bunları çizmiş. Behnam'ı buldum ben telefonda. Buluştuk İstanbul'da. Pakistan kökenli bir kardeşimiz. Evet. Pakistan'da doğmuş ama baba Pakistanlı, anne Türk. Burada büyümüş İstanbul'da. Amerika'da eğitim görmüş. Müthiş yetenekli bir ressam, insan. Behnam dedim, sen beni nereden tanıyorsun? Yani bu içeride bir bekçi resmi var. Beni çizmiş. Benim gençlik fotoğraflarım var. Neticede evet. İnternette ya da benim kendi web sitemde görmüş olabilir. Tamam da oradaki bekçi dedim. Köyün bekçisini nasıl bu kadar? Abi gezettim. İşte anlattıklarından onu hayal ettim dedi.
Yani o sucuk mesela sucuk şeyi var ya hani zehirliyor. Evet, evet. Ona kadar mesela çok rahat, çok güzel, canlı bir şekilde çizmiş dediğiniz. Bekçi ama enteresan olmuş. Evet. Yani sucuğu çizer ama bekçi değil mi, nasıl çizmiş olsun?
Orada anlattığım köyü hastalar, bile, meclis hizmet yaptığım yeri bile Google'dan taramış. Köyün, kasabanın fotoğraflarına ulaşıp kendince ilham almış orada.
Gerçek bir sanatçıymış, evet. Yani bunu, evet. Çizen arkadaşımız. Yani lafınızı kestim bu arada. Sağlık görevli, zorunlu hizmet yaptığım sağlık ocağında diye başlıyordunuz. Ben hemen konuyu dağıttım. Tekrar toparlayacak olursak, oradan alırsak lütfen.
Hafta sonları biraz şeydir. Ankara'ya da yakınsanız eğer, gözünüz Ankara'da olur. Ha. Yani onu itiraf edeyim tabii. Evet. Hani bir fırsatını bulup da Ankara'ya gitsem. Hı. Hafta sonu kaçsam, yani tırnak içerisinde, arkadaşlarımı bulsam, onlarla sohbet etsem, kitap alsam, ne bileyim orada yemek yesem filan, sonra da gelsem ama bundan kimsenin haberi olmasa. Hmm. Fakat bu tutmamış oradaki hesabım. Çünkü benim kontrolüm altındaki köylerden birinde, uzak köylerden birinde bir sözde salgın hastalık çıkmış. Evet. Muhtar, bu hikayenin kahramanı olan muhtar, evet. Ortada ayağa kaldırmış. Evet. Kaymakam beni
kimi arıyor. Aradığını söyleyelim mi? Hani kime kadar çıktığını. Sevgili dinleyenler, bir muhtarımız var ama tabii gerçek olduğunu ben şu an yayında öğrendim. Evet. Sevgili Ercan Kesal'dan. Cumhurbaşkanını arıyor muhtar. Öyle bir deli bir muhtarımız var.
80'li yılların muhtarı. Cumhurbaşkanı da rahmetli Turgut Özal.
Turgut Özal, doğru.
Şimdi tabii buradaki asıl mesele şu. Kuşkusuz hastalıklar önemlidir. Doktorun da hastalıkları ciddiye alıp gerekeni yapmasından daha, evet. Doğru bir şey olmaz ama benim gittiğim köyün muhtarı Cumhurbaşkanıyla telefonda konuşma alışkanlığını abartmış bir muhtardı. ve 80'li yıllar, evet. Bilirler bizim yaş grubumuz, telefonda konuşmak pahalı bir iş.
Pahalı bir iş.
Yani öyle ödemeli aranırdı mesela, evet. Öğrencilikte öyle bir şey yok ki, paranız yetmez telefonla aramaya, evet, ve evet, çok, evet. Hızlı konuşursunuz,
evet.
Çabucak konuşur, bir sürü kelimeyi hızla söyler, kapatırsınız ki her süre size para olarak yazar çünkü.
Kitabın büyüsünü kaçıracak bir şey değil. Neredeyken de aradığınızı söylerseniz daha iyi canlanır dinleyicilerin gözünde.
Ankara'nın bir köyü tabii.
Hayır. Cumhurbaşkanı mesela bir yurt dışına gitmek durumunda kalıyor filan.
O zamanlar kalp ameliyatı geçirmiş.
Turgut Özal.
Evet. Ve kimdi Cera? Debakey'in galiba şeyinde, kontrolünde. Amerika'da uzunca bir süre kaldı. Evet. Sıkı bir ameliyattı. Zor bir ameliyattı onun için. Geçmiş olsunla başlayıp Ankara'nın köyündeki bir muhtarın. Daha sonra nasılsınız, iyi misiniz de devam eden, yenge hanım nasıllar falan devam eden ve sürekli köyün sandığından telefonların ücretlerinin ödendiği, daha sonra ödenemediği, köyün mallarına, ortak mallarına haciz geldiği falan bir köy. Ben gittiğimde de yine telefonla konuşuyordu.
Ve heyecanlandınız mı peki siz Cumhurbaşkanı'na konuşan biri?
Ben önce inanmadım. Fakat sonra inanmak durumundaydım çünkü gerçekten şeydi. Evet. Gerçek bir
çünkü
konuşma.
Niye böyle bir şey uydursun diye düşünmüşsünüzdür belki bunu, konuşma ilerleyen dakikalarında.
Bir de bunu çok rahat şey yapıyordu o. Tabii ki konuşabilir. Muhtarlar Cumhurbaşkanı'yla konuşamaz diye bir şey yok ama. Üstelik daha sık konuşuluyor belki bugünlerde.
Ama karıştırdınız herhalde siz. Evet. Cumhurbaşkanlarının muhtarlarla konuşması farklı değil bir şey. Muhtarın Cumhurbaşkanı'yla konuşması farklı bir şey.
Bir de bunu 1980'li yıllarda düşünürseniz 30 yıl, evet. 35 yıl öncesinden evet. bahsediyoruz. Tabii şu başlı başına da bir... hakikaten sürrealist bir manzaraydı. Yani karların ortasında zor bile ulaştığımız bir köy düşünün. Evet. İşte köy binaları malum bir tane tuhaf muhtarlık binası ama bina muhtarlık odasında dev İskandinav mobilyalar, büyük makam masaları, döner koltuk. Anlaşılan muhtar oradaki iktidarını fazlasıyla abartmış birisiydi ve telefon onun için çok özel bir güçtü. Benim hikayede anlatmaya çalıştığım da oydu. Ve hakikaten komik de bir şey, trajikomik de bir şey. Bütün köy o akşam sucuk yemiş. Zaten satın alınan sucuk zehirli şey olduğu için, bozuk bir sucuk olduğu için bütün köy gastroenterit olmuş, zehirlenmiş, besin zehirlenmesi. Enteresan bir geceydi. Onu anlattım.
Evet, siz zor şartlar altında o hastaları acaba kurtardınız mı, kurtaramadınız mı? Nasıl o hastaları nasıl taşıdınız mesela belki bir sağlık ocağına taşımanı bilemiyoruz.
Bunları söylemiyoruz.
Sürpriz. Tabii. yani bütün bunları dinleyiciler kitabın okudukları zaman detaylı bir şekilde öğreneceklerdir. Yani ben hani sizin anılarınızdan esinlenmiş olduğunuzu bir kurgu olduğunu düşünmüştüm ama kitabı okurken şu an mesela bunun gerçek olduğunu öğrenmek beni daha da heyecanlandırdı. O yüzden bir daha okuyacağım kitabı. Elinize sağlık. Bu son kitap ama siz biraz önce dediğiniz Zamanın izinde yine iletişim yayınlarından çıkan değil.
Ayrıntı.
Ha düzeltelim. Ayrıntı yayınları hatta şöyle bir ayrıntısı var. Ayrıntı yayının 30. yılında yayınlanan ve yayın evlerinin birinci kitabı olma özelliğini taşıyan bir kitap bu. Bu kitabın metinlerini yazdınız. Tarihi bir kitap. Değil mi? Tarihi anlatan
1910
bir...
2010 ile 2010 arası.
Evet, 2010 arasındaki 100 yıllık süreci anlatıyor. Aslında başta daha uzun, daha detaylı, daha geriye giden bir süreç olması planlanmış ama sonra 1910 ile sınırlanmış bu. Evet. Tabii 1910 gerçekten Türkiye tarihi açısından çok zorlu yıllar. Bir cumhuriyet kurulacak, bir ülkenin
tabii, imparatorluk
imparatorluğun bir çöküş yılı ve kuruluş evet. yılı buradan alıyorsunuz. Ve resimli bir kitap yine bu da. Fotoğraflı bir kitap. Düzeltelim evet. doğru. Fotoğraflı bir kitap. Nasıl çıktı bu proje? Nasıl geldiler size?
Ayrıntı yayınlarının editörü Burhan Sönmez'in fikridir. İlbay Bey var. Ayrıntı yayınlarının sahiplerinden. Birlikte oluşturulmuş bir karar. Bana söyledikleri bu bininci kitap için bu fotoğrafların metinlerini yazmam. Tabii heyecanla ve doğrusu coşkuyla yaptığım bir iş oldu. Yaklaşık 1,5 sene fotoğraflarla yattım, fotoğraflarla kalktım diyebilirim. Bana 5000'e yakın bir fotoğraf külliyatı, bir datası teslim edilmişti.
Evet.
Bunların içerisinde gezindim haftalarca, aylarca. Bunları azalttım sayılarını. Sonra sadece üzerine yazı yazabileceğimi düşündüğüm fotoğrafları daha yoğunluklu olarak çalıştım. Ortaya bu kitap çıktı. 142 fotoğraf, 70 yazı, yanlış söylemiyorsam 100'e yakın yazı yazmıştım. Onların içerisinden editörümüz 70'ini seçti. Fotoğraflar Enis Rıza'nın
evet.
Seçtiği, onun yerleştirdiği, onun dizayn ettiği fotoğraflar. Bir kısmı onun arşivi, bir kısmı başka arşivlerden seçilen fotoğraflar bunlar. Bu tabii şu ismi mutlaka, John Berger ismini mutlaka söylemeliyim. Bu yazım sürecinde en çok etkilendiğim, ilham aldığım, tekrar geriye her seferinde dönüp okuduğum yazarlardan birisiydi. Onu da yakınlarda kaybettik, Berger'i. Onun şu düsturundan hareket ettim fotoğraf okumalarını yaparken. O iyi fotoğraf, fotoğrafta olmayanı akla getiren fotoğraftır der. Biz genellikle
İyi fotoğraf, fotoğrafta olmayan akla getirendir.
Evet.
Ne güzel cümle.
Bu fotoğrafın bizde bakıldığında hemen çarpıcı ve çekici gelen tarafları vardır. Belki rengi, estetiği, belki orada hiç görmediğimiz bir görüntü, daha önce rastlamadığımız. bir detay, bir belki bir araya geliş bazı şeylerin o fotoğrafta. Bunları çok fazla bunların peşine düşmedim. Ben daha çok dediğim gibi fotoğrafta olmayanı benim aklıma getiren ve biraz da kendi şahsi tarihimle de tanık olduğum, beni etkileyen, benim içinde taşıdığım meselelerin peşine düştüm. Biraz aslında gayri resmi bir Ercan Kesal tarihi üzerinden yine gayri resmi bir Türkiye tarihini kendimce not ettim, yazmaya çalıştım. Yani öznel davrandım diyemem ama kendimden başka da anlatacak neyim olabilirdi ki? Kuru, soğuk, yine ansiklopedik bilgiler içeren bir fotoğraf yazımı yerine fotoğrafın bendeki ilhamının peşine düştüm. Yine kendi daha önce yazdığım yazılara benzer hikayeler, anlatılar yaptım. Ayrıntı Yayınları'nın 1. kitabı olması da çok kıymetli. Çünkü Ayrıntı Yayınları hakikaten kendi yayıncılık sürecini de çok zahmetli, zorlu ve dirençli yaşayan bir yayın evidir. Şu anki yöneticileri de hakikaten işinin çok ehli ve son derece samimiyetle yaptıkları işe inanmış insanlardır. Onlara da buradan selam olsun.
Tabii biz de selam söyleyelim. Bu kitap benim sizin okuyamadığım iki kitabınızdan biri. İnşallah bu ilk fırsatta bu kitabınızı da edinip okuyacağım. Ne zorladı sizi bu 1910-2010 arasındaki fotoğraflarla siz bunların metinlerini yazarken? Sizi en zorlayan şey neydi? Tabii harf devrimi gözümün önünden geçiyor, kıyafet devrimi, her şey var. Çok yoğun bir yüzyıl. Nedir sizi zorlayan?
Zorlayan fotoğraflar vardı. Tamam, zorlayan hikayeler vardı ama kendimce çıkarttığım dersler ya da kendimce çıkarttığım sonuçlardan söz etmeliyim. Birincisi, Osmanlı 600 yıllık bir mirası yavaş yavaş tüketmiş ama bu birikim hiç de o kadar kolayca unutulacak, kolayca bir kenara çekilecek, yok sayılacak ya da hesaba katılmayacak bir birikim değilmiş meğer. Belki de Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı birçok meselenin, birçok sıkıntının, birçok açmazın ben hala Osmanlı'nın bunca yıllık, 600 yıllık mirasının, bakiyesinin daha doğrusu kalanların yani bizdeki etkileri olduğunu düşünüyorum hala. Yani öyle bir rabıta kuruyorum. Yani biz 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla, hadi neyse bugün 23 Nisan meclisin Ankara'da alternatif bir meclisin değil mi? Osmanlı'nın meclisi de vardı o sırada. Meclis-i Mebusan vardı yani. 1920-23 Nisan'da Türkiye Büyüklet Meclisi Ankara'da açıldığında Türkiye iki meclis değildi. Bir yanıyla da böyle bir özelliği vardı. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen Osmanlı bakiyesi olmanın getirdiği olumlu ya da olumsuz şeyleri hala taşıttık, taşıyoruz diye düşünüyorum. Birincisi bu. Çünkü çok güçlü bir birikim o. İkincisi, genç cumhuriyet çok heyecanlı ve çok tırnak içerisinde olumlu anlamda söylüyorum bunu. Hayalleri olan bir cumhuriyetmiş. Hayalci değil, hayalleri olan bir cumhuriyetmiş. Burada Mustafa Kemal'in ve o kurucu kadronun heyecanını anlamamak ve ona böyle coşkuyla bakmamak mümkün değil gerçekten. Bu çok kıymetli geldi bana. Ama bir şey daha var ki ne yazık ki sıkıntıları, baskıları, zulümleri, acıları, ölümleri çok olan bir ülkeyiz. Ve bunların bir kısmına ben de şahidim. Çünkü yaş olarak da baktığınızda 59 doğumlu birisiyim ama demek ki hani bir yaşındaki 60 ihtilalini de sayarsak ömrüme 3 askeri darbe, bilmem ne teşebbüsleri falan sığdırılmış bir adamım. Yani politik cinayetlerin, siyasi baskıların, bir takım sansürlerin hayatımdan hiç eksik olmadığı bir ilk gençlik ve orta yaş yaşadım. Bu yüzden bazen fotoğraflara bakarken, onlara yazılar yazarken ne kadar şanssız birisiyim. Başka bir ülkede, başka bir çağda doğmuş olsam bunları yaşamamış mı olacaktım? Ama bu ülkedeyim ve iyi ki bunların farkındayım diye de böyle birbiriyle yan yana yürüyen duygularla yazdım doğrusu. zamanın izinde iyi bir çalışma oldu. Çok kendimi iyi hissediyor baktığımda. İyi geliyor. Kitabı öneririm kesinlikle.
Elinize sağlık. İlk fırsatta biz de bu son kitabınızı, yani Bozkır'da Bir Gece Yarısı'nı okuduk ama onunla birlikte son kitabınızı Zamanın İzinde'yi okuyalım. Ayrıntı Yayın Evi'nden çıkıyor. Bininci olması da tabii ayrı bir vurgu olmuş. Neden 2010'da bitti peki bu fotoğraf seçimi? Yani çünkü 2016 basımı bir kitap. 2015 ya da 2016'da bitirebilirdiniz. Neden 2010?
2010'da demeyelim çünkü Gezi ile biten bir şey. En son fotoğraf Gezi fotoğrafı baktığınızda demek ki yani 2014 2013-2014 diyebiliriz. Ama şunu da söylemeliyim doğrusu. Fotoğrafların hikayesi, bazı fotoğrafların hikayesi ya da bazı yaşantıların hikayesi sanki onlar yerine oturduktan, sindirildikten sonra daha iyi anlatılıyor. Daha objektif ve daha doğru bir yerden anlatılabiliyor. Hı hı. Bazı yeni, çok taze fotoğraflar objektif olmanızı engelleyebilir. Hı hı. Bu yüzden bence iyi bir tarih aralığı oldu. Ve Gezi'yle de bitiriliyor olması da sanki onu iyi bir finalle sonuçlandırdı.
Elinize sağlık. Sizin anılarınız tabii Peri Gazoz'unda, diğer kitaplarda çok beğenilmişti. Şimdi Türkiye'nin kendi hafızasından böyle bir anı kitabı, yani tırnak içinde, yine çıkmış oldu. Bu anlamda Türk okuyucusu da umarız severek bu yeni kitabınızı okuyacaktır. Tıpkı diğer kitaplar gibi. Şimdi filme dönelim isterseniz tekrar. Şeyde, nerede kalmış? 2014'te kaldık. Ben O Değilim'de kalmıştık. Ondan sonra iki film siz, daha doğrusu içeride var dizi çalışması.
O çok yeni. İsterseniz yeni. Evet. Ama bir Ben O Değilim'den sonra Yozgat Blues.
Karışmış o zaman. Bu 2013 olarak ben vermiştim Yozgat Blues'u. Ondan sonra
Yozgat Blues mu? Belki ben bile karıştırıyorum. Beni affetsin.
Yakın tarihiyle evet, tabii. Buyurun ama Yozgat Blues'dan bahsedelim.
Tabii istersen. Yozgat Blues da Mahmut Fazıl ve Mahmut Fazıl Coşkun ve Tarık Tufan'ın ortak senaryo çalışması. Orada da İstanbul'da tutunamayan Yozgat'ta bir gece kulübünde şarkı söylemeye kalkan, üstelik Fransızca şanson söylemeye kalkan bir şarkıcının dramı aslında. Bir kara komedi, melankolik komedi diye de tarif edilebilir. Mahmut Fazıl Coşkun yönetti. Orada da oradaki rolümde en az Ben O Değilim kadar oyuncuyu kışkırtan, oyuncunun kendi içinde de heyecanlı bir yolculuğa çıktığı filmlerden biriydi. Sonra Sen Aydınlatırsın Gece'yi var. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, değil mi?
Evet. Var. 2013 olarak gözüküyor. Yine Hükümet Kadın Hükümet 2012, Kadın, 2013'te ikisinde.
1 ve 2, evet. Sermiyen Midyat'ın hem senaryosunu yazdı hem de yönetmenliğini yaptığı filmler. Ah, başka nelerde oynadım.
Ben de şu an önümde Cehennem'i görüyorum, 2017.
Cehennem.
Hepsini konuştuk, Cehennem kaldı gibi sanki.
O bir Almanya-Avusturya ortak yapımı. Evet, ortak. Yönetmeni de Avusturyalı bir yönetmen, Oscar'lı bir yönetmen.
Stephen Ruzovski.
Evet. Onlar aradıklarında Almanca bilmiyorum ben, nasıl oynayabilirim. Viyana'da çektik çünkü. Felç geçirmiş, artık konuşamayan bir Türk babaydı.
Size özel mi senaryoda bu düzenlendi, yoksa böyle miydi zaten?
Valla senaryo böyleydi. Bu da benim ilginç. Belki de hani riskini baştan hiç almadılar. Ne derler? Almanca konuşmaya çalışan bir Türk oyuncu riskini belki de hiç almadılar. Benim için çok enteresan bir deneyim.
Türkiye'de gösterime girdi mi film? 2017 çok, International çok Movie Database puana bakıyorum. 6.9 puan almış.
Çok yeni.
Evet, bir kadın.
Bir ay kadar oldu orada da izledim. Şeye girdi.
Evet, cinayete tanık olan bir kadınla ilgili film. Bir taraftan hemen
benim
simultane çevireyim.
O. Benim kızım.
Evet. Siz onun babasısınız. Felç geçir. Çok enteresan olmuş yalnız. Tabii siz o eşsiz mimiklerinizle vesaire sonra öyle bir oynamışsınızdır ki o konuşamayan Ferşit'i babayı siz şey yapmışsınız, telafi etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Türkiye'de ne zaman gösterime girecek bu film?
Bilmiyorum. Ama girecektir mutlaka.
Almanya'da, çünkü Avusturya'da girdi gösterime geçen ay.
Valla çağırdılar da gidemedim. Şeyle galası vardı. Premieri daha doğrusu, ilk gösterim için. Viyana'da ilk gösterim vardı.
Evet.
Bir enteresan, burada bir işim vardı ve hiç vazgeçemedim buradaki işten. Gitmek de isterdim. Evet. Filmi görmedim.
Evet. Sizde böyle mesela Nobel verildiği zaman katılmayan, o ödül galalara katılmayan böyle cool
hiç yok. Hiç öyle şeylere takıntım
peki
yok.
Peki. Haberlere bağlanacakmışız 30 saniye sonra. Haberlerden sonra yine Ercan Kesal'la birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Ve sevgili dinleyenler, Ercan Kesal'la bir saatlik keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ercan Bey'in filmografisinden yazmış olduğu kitaplara kadar her şeyi konuştuk. Ödüllere kısaca bir değinelim. Sonra bir de magazinel bir soru sormak istiyorum size. Ve bir taraftan da arkadaşlarım Beyaz Perde'nin genel yayın yönetmeni Duygu Kocabaylıoğlu'nu bağlasınlar ilerleyen dakikalarda. Duygu Hanım, size bir merhaba dedikten sonra sizle olan sohbetimizi her ne kadar iki saat sürdürmek istesek de tabii yoğun bir gündeminiz var. O yüzden bir saatte sınırlamış olalım. Bir saatin birazcık üstüne çıkmış olalım istiyorum. Şimdi birçok ödül aldınız. Yeşilçam ödülleri var bunların arasında, 2009'da aldığınız. 2011'deki yine 1. Yeşilçam Film Akademisi ödülünde en iyi senaryoyu aldınız Bir Zamanlar Anadolu'da. 3 Maymun'da en iyi yardımcı erkek oyuncu, 3 Maymun'da yine en iyi senaryo ödüllerini aldığınızı görüyoruz. 44. Sinema Yazarları Derneği ödüllerinin de birbirine sahipsiniz. Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle en iyi senaryo ödülü. 2011 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı yine Bir Zamanlar Anadolu'da. 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Yozgat Blues'la en iyi erkek oyuncu ödülünüzü görüyorum. Yine Küf'te sizin ilk başrol deneyimi yaşadığınızı belirttiğiniz filmde, Küf'te de en iyi erkek oyuncu ödülü aldığınızı görüyorum. Son olarak 20. Altın Koza Film Festivali'nde de Yozgat Blues'la en iyi erkek oyuncu ödülünü görüyorum. Nasıl bu ödüller? Yani bir oyuncuyu Ercan Kesal'ı tatmin ediyor mu, yoksa gerçek tatmin nedir bir oyuncu için ve bir yazar için?
Ödüller iyidir. Ödüller motive eder. Ama benimki gibi böyle 40'lı yaşlarında sinemaya girmiş, artık milletin sinemayı bıraktığı dönemde belki de sinemayı
olur mu öyle şey
koşturan birisi için çok olağanüstü, yoldan çıkarıcı bir özelliğe sahip değil doğrusu.
Evet.
Çünkü bütün jüriler, bütün jürilikler özneldir. O yıl siz o filmle o jürinin seçtiği en iyi erkeksiniz, en iyi erkek oyuncusunuz. Ne yılın en iyi erkek oyuncusunuz, ne de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunuz.
Ama hep öyle değil midir zaten?
O his bırakır ama o değildir. Oradaki 5 kişinin çoğunluğu, belki de oy birliği, bilemeyeceğim, o sene sizin oynadığınız o filmdeki performans nedense hoşlarına gitmiştir.
Evet.
Fakat motive eder, iyi bir şeydir. Marifet iltifata tabidir eski tabirle. Ve insanların bir sonraki işlerinde önlerini açar, yollarını açar. Bendeki duygusu da buydu doğrusu.
Evet.
Çok güzel. Bütün bunları yaşadığım için ben şükreden birisiyim.
Evet.
Bunlar başıma gelen iyi şeylerden çok mutlu olan birisiyim. Kötü şeylerle ilgili de oturur ders çıkartmaya çalışırım. Sinemaya da bakışım biraz böyle. Edebiyata da. Sinemayı çok seviyorum. Ama sinemada kameranın arkasında olmak istiyorum.
Hmm.
Yani oyunculuk meselesine belki birazcık kenara çekmenin altındaki yatan sebep bu. Bu tarafta olmak istiyorum. Yani masanın, kameranın bu tarafında olmak istiyorum.
Peki bir tane hakkınız olsa sinema mı yoksa yazarlık mı tercih ederdiniz? Edebiyat mı? Hangisi?
Ne zor bir soru.
Zor bir soru.
Sinemayı çok seviyorum. Seviyorsun. Ama sinemada bulunma sebebimin edebiyat olduğunu iyi bildiğim için hiçbir zaman yazılarla, hikayelerle olan şeyimi bitirmezdim.
Evet. Bu soruyu şunun için sordum. Hani bir tercih noktasında siz oyunculuk mu yoksa kamera arkası mı deyince kamera arkasını seçiyorsunuz. Tabii. Bu anlamda bir tercihiniz var mı diye sordum ama yok. Yani her ikisi de beraber yürüyecek bundan sonraki hayatınızda.
Evet, ama her koşulda edebiyat sinemayı koşturan bir şey benim için. O hikayelerden ve kitaplardan hiç vazgeçeceğimi düşünmüyorum doğrusu.
Evet, evet. Pekala. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Ben çok keyifli ediyorum. Bir sohbetti. Beyaz Perde'nin genel yayın yönetmeni, sinemadan konuştuk. Duygu Hanım da Duygu Kocabaylıoğlu da evet. Bizim programımızda sık sık bağlandığımız, görüş aldığımız, değerli fikirlerini bizimle paylaşan bir sinema insanı. Şu an telefon attığımızda merhabalar demek istiyorum Duygu Hanım'a. Merhaba. Evet, tekrar bağlanacağız sanıyorum. Biz teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Magazinel bir soru soracaktım demiştim ama sorsam mı sormasam mı tereddüt ettim. Onu sorun ya. Duygu hattayken soracaktım tamam. Aslında. Sizin mesela gişe rakamlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela Türkiye'de Türk halkının genel olarak koştur koştur gittiği bir takım filmler var. Gişe yapan filmler. Yani şimdi isimlerini saymayalım ama mesela bunlarla ilgili sizin görüşünüz nedir?
Olumlu değil.
Değil.
Ama böyle de bir alan var. Yani popüler sinema kendi varlığını çünkü dayatıyor ve seyircisini buldukça, ne derler, müşterisi oldukça herhalde bunu yapmaya devam edecekler. Ama üzüntüm şu, yani biz sadece sinemanın bu alanında böylesi filmlerle bir vasat eksikliği yaşamıyoruz. Sadece orada değil problemimiz. Birçok alandaki vasat eksikliğinin, birçok alandaki sıkıntımızın temelinde ülkedeki genel bir popüler kültürün ülkenin değerlerini ülkenin beğenisini aşağı çektiğini düşünüyorum. Ve böyle birkaç yazımda birkaç söyleşimde söylediğim için tekrar olacak ama yani mimarisi TOKİ olan bir ülke. Edebiyatı böyle alışveriş merkezlerinde sepetlerin üzerine yığılmış kitapların sayısı üzerinden konuşulan bir ülke. Sineması da bu işte yani sayısı da bu tür filmlerin gişe sayısı üzerinden tarif edilen bir ülke. Bu iyi bir şey değil. Buradan hayırlı bir şey çıkmayacak. Bu anlamda çıtayı yükseğe koymakta, yükseğe çıkartmakta fayda var. Her anlamda bir beğeni, her anlamda bir estetik düzey çabası oluşmalı. Sinemada bundan nasiplenmeli. Benim içinde bulunduğum zaten sinema eğlendirmeyi, eğlenmeyi temel hedef olarak kendine koymuş bir sinema değil. Bunu kabul ediyorum. Zaten zor bir sinema yaptığımızın da bilincindeyim. Öbür türlü ana akım sinema diye tarif ettiğimiz sinema da olmalı ama yerlere serilen bir beğeni de olmamalı. Düzey olmamalı diye düşünüyorum.
Evet. Ben tabii gelen konuğumun entelijansiyası çok yüksek olduğu için isim bazında yani film bazında aslında bunu sormak isterdim ama sormayacağım. Yani hani o şeye sokmayacağım Ercan Kesal'ı. Yoksa güzel bundan şey çıkardı ama bu bunu yapmayacağım. Hani peki. Duygu Hanım merhaba.
Merhabalar Serhat
Bey. Ercan Bey'le hemfikir misiniz popüler filmlerle ilgili yapmış olduğu tespite yönelik olarak?
Ben Ercan Bey'in inanılmaz çok seven hem sinemasını hem kitaplarını takip eden bir insanım. Demin de sizin bahsettiğiniz gibi entelektüel seviyesi kesinlikle tartışılmaz bir sinemacı bence Türkiye'de. Ne hangi tespitte bulunuyorsa bana sadece dinlemek düşen açıkçası.
Duygu Hanım ya kusura bakmayın sizi böyle zorunla ortak yaptılar ama sizinle muhabbeti hakikaten kaldığım yerden sürdürmek isterdim. Ne güzel. Ben size bayrağı teslim edeyim. Müsaadenizi isteyeyim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Bu bana açık çekiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok
estağfurullah. Siz ayrılmadan evvel ben de başta sizin olmak üzere Serhat Bey'in ve bütün RSFM ailesinin 23 Nisan Ulusal Egemen Kültür Çocuk Bayramı'nı kutlamak isterim.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim. Duygu Hanım ayrılmayın hattan lütfen. Başlayacağız sizinle sohbetimizi. Ercan Bey çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok mutlu olduk programımıza katıldığınız için. Size mutluluklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz hem film projelerinizde hem de yeni kitaplarınızda. Evet, bayrağı Ercan Kesal Duygu Kocabaylıoğlu'na devretti. Şimdi Duygu Hanım'la Ay'ın filmleri hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz diye başlayalım hemen Duygu Hanım söze.
İyiyim, çok teşekkür ederim. Yaşasın. Çok sağ olun. Çok güzel bir pazar günü geçiriyoruz. Hem bayram hem keyifli bir hava var İstanbul'da. Önce kapattı, şimdi açtı. İyiyiz, çok teşekkürler. Bizim de öyledir inşallah.
Aynen, teşekkür ediyoruz. Ne var bu hafta bize hazırladığınızda? Buyurun.
Bu hafta aslında tam 12 tane film gösterime giriyor. Çok uzun zamandır bu rakama çıkmıştık. Son aylar için bir rekor bile diyebiliriz. Hatta ben hafta başında bu filmler düşer, elenir en iyi ihtimalle 10 film vizyona girer diyordum ama yanıldım. Bütün tecrübeme istinaden tam 12 tane film gösterime girdi. Çok hızlıca ben onlardan bahsedeyim isterseniz.
Lütfen.
BKM Mutfak ekibinin ortaya koyduğu bir Kolonya Cumhuriyeti filmi var. Önce yerli filmlerle başlayalım. Bayağı güzel bir komedi mizah filmi. Dünyaya uzaylılar inse nereye inerlerdi? Kolonya Cumhuriyeti'ne inerlerdi saptamasıyla başlayan bir film. Çok güzel politik göndermeleri var, politik mizahı var filmin. Hem yerli göndermeler hem yurt dışına göndermeler var. Sinema gidecek seyircilere, komedi arayan seyircilere öncelikle Kolonya Cumhuriyeti'ni tavsiye edebiliriz. Adı bile zaten ayrı bir komik. Onun dışında Maşa ile Koca Ayı adlı çok ilginç bir animasyon film yüzüne giriyor. İnteraktif animasyon.
Ne demek aslında, o? Ne demek o interaktif animasyon?
Şimdi aslında ben filme gidip katılmadığım için interaktif animasyonun içinde kadar zorladığı teknik anlamda şöyle diyemeyeceğim maalesef. Ama olay şu, filmin içerisinde şarkıcı Adil Gül ve Barış Manço'nun Doğukan Manço da var. Film bayağı küçük yaş seyircilerine uygun, anaokul ve ilkokul başlangıcındaki küçük seyircilere uygun bir film. Filmin hikayesinin akışı içerisinde mesela sinema salonundaki çocuklara da şarkı söyleme, onların filme katılmasını sağlayan bir akışı var filmin. Tamamen 23 Nisan'ı kutlayan çocuklara yönelik bir çocuk filmi aslında. Bir Rus menşei olmasına rağmen tamamen Türkçe'ye uyarlanmış. Türkçe dublajda, şarkıları da Türkçe olan gayet keyifli bir film. Bunun dışında yerli filmlerde Zer var. Geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Hatta festivalin olaylı gösterimlerinden biri oldu. Zer hemen İstanbul Film Festivali'nin arkasından vizyona giriyor. Zer biraz gene Güneydoğu Anadolu'ya yapılan bir Dersim'e yapılan bir yolculuğun hikayesi. Bir şarkının peşinden giden bir film. Bunun evet. Dışında Martin Scorsese'nin uzun zamandır beklenen ülkemizde bir türlü vizyona giremeyen Silence filmi gene aynı isimle vizyona girdi. Silence olarak vizyona girdi. Biraz Hristiyan temaları olan bir film açıkçası. Başroldeki iki papazın akıl hocalarının peşinden gitmesini ve bu süreçteki Hristiyan öğretilerini beyaz perdeye taşıyan bir yapım. Bunun dışında Berlin Film Festivali'nden, yine festivallerden gidelim biraz. Altın Ayı Büyük Ödülünü kazanan Beden ve Üzerine filmi bu hafta vizyona girdi. Yine bu film iki hafta evvel İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Ardından hemen tekrar vizyona giriyor. Festivale gelemeyen, kaçıran seyirciler için. Ki bu çok güzel bir artı. Genelde film festivallerinde gösterilen filmler 2 ya da 3 ay sonra yaz vizyonunda vizyon şansı buluyor. Ve o dakikaya kadar da aslında sıcaklığını kaybediyor seyirci gözünde. Bu anlamda Altın Ayı alan bir filmin hani sadece 2 ay sonra ülkemize vizyona girmesi kıymetli bir şey. Filmin içeriği aslında sürpriz bozan spoiler vermeden anlatmak biraz zor ama ben size şöyle özetleyeyim. Birbirine zıt gibi görünen iki insanın rüyaları, aynı rüyayı görmeleriyle başlayan bir ortak noktaları oluyor. Tabii aynı rüyayı gördüklerinden de habersizler. Bunu biz de seyirciler olarak filmin ilerleyen kısımlarında keşfediyoruz. Bu gene spoiler değil. Hani bütün özetlerde yer alan bir şey. Takipçiler bana kızmasın. Sonra bir şekilde gerçek hayatta da yolları ve kaderleri kesişiyor. Hani öyle özetleyebilirim. Çok etkiliydi bir film. Görselliği çok etkiliydi. Biraz sabretmek ve tahammül etmek gerekiyor aslında. Çünkü ağır bir dili var. Ama gerçekten bunu da bu haftanın vizyonundan tavsiye edeceğim bir festival filmi. Özellikle meraklıları ve İstanbul'da seyredemeyenler için.
Evet.
Bunun dışında
bayağı bereketli bir haftaymış sizin de çok, söylediğiniz çok. Gibi. Ya. Süper.
Gerçekten öyle. Bunun dışında Hollywood aksiyonları ve gerilimleri var. Kapan Get Out diye bir gerilim filmi vizyona girdi. Sevgilisinin ailesiyle tanışmaya giden siyahi bir seyirci bir evde mahsur ve rehin kalması ve sonrasında orada başına gelenler anlatılıyor. Korku dozu da yüksek bir film bu. Bu genç o evden kaçmaya çalışırken aslında hani tek kurbanı kendisi olmadığını fark ediyor. Gerisi daha fazla söylemeyeyim. Gerilim sevenler için ama gayet güzel bir alternatif. Yurt dışı eleştirileri de iyi bir film aslında GTA. Bunun dışında gene bir holokasyonu olan Mekstir. Vizyona girdi. Başrolünde Andy Garcia oynuyor tanıdık isimlerden. Hem aksiyon hem bir yarı süper kahraman filmi. Türün meraklıları için bu böyle bir alternatif var. Gene bir macera filmi Kayıp Şehir'de Vizyona girdi. Bunda başrollerinde tanınmış isimler Tom Hanks, Charlie Hunnam, Sienna Miller gibi isimler var. Macera aksiyon severlerin keyif alabileceği ortalama bir yapım. Hani ikisi arasında kalırsa seyirciler ben kafanı tavsiye ederim tabii ki. En son tavsiye edebileceğim aslında benim de İstanbul Film Festivali'nde seyrettiğim ve çok sevdiğim Blue filmi var. Blue bence bilmiyorum bilir misiniz? Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın içinde yer aldığı aslında trajik bir sonu olan bir blues band vardı 1990'larda. Bu onun belgeseli. Biraz daha ziyade bir intihar vakası sonucu hayatını kaybeden Yavuz Çetin aslında ağırlık olarak anlatıp bize Kerim Çaplı'nın da ne kadar muhteşem bir müzik dehası olduğunu söyleyen bir belgesel. Yavuz Çetin sevenleri ve 1990'larda bu Taksim'de köprü altından başlayan, eski kemancıdan başlayan rock müzik ve hani onun beraberinde getirdiği bütün rock kültürünü aslında bir anlamda belgeleyen bir belgesel. İçinde Nezih İşler'den Teoman'a, Aylin Aslı'na kadar müzik camiasının çok sevdiğimiz, bildiğimiz o dönemin kültürüne, alternatif rock kültürüne çok aşina olan insanların röportajları da var. Yavuz Çetin'in eski eşinin ağırlıklı olarak görüşleri, röportajları var.
Bu belgesel kategorisinde yer alan bir yapım değil mi Duygu Kocabayrak?
Evet, kesinlikle. Belgesel film. Yapımcıları da çok cesurlar aslında çünkü ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nde yaptı ve başka dünya festivallerini gezmeden yoğun istek üzerine biz bu filmi görmek istiyoruz lütfen bekletmeyin diyen seyirci isteği üzerine vizyona çıktılar hemen festival arkasından. Çünkü bazı festivaller şunu istiyor yani hani başka hiçbir yerde yayınlanmamış olsun, henüz vizyona girmemiş olsun, başka türlü kabul edemeyiz. Bir festivaller var dünyada maalesef. Bunu daha göze aldılar yani hani evet oralara göndermeyelim ama kendi seyircimiz seyretsin diye erkenden vizyona girdiler.
Keşke gönderselermiş. Keşke gönderselermiş oraya. Bizim izleyici nasıl sevecek mi? Mesela Beyaz Perde'deki şeyine bakıyorum, sırasına bakıyorum. 23. sırada nasıl bir giriş bu haftaya? İyi bir giriş mi 23. sıra? Ne diyorsunuz siz bununla ilgili?
Yani şimdi o sıralamanın başka kıstasları var aslında. Yani o çok da bir şey değil, doğru bir ölçüt değil filmin değeri açısından ama bu filme gidecek seyirci kitlesi de zaten hani aynı müzikleri dinleyen hem belgesel hem de müzik belgeseli seven insanlar. 90'ların alt kültürü olan rock kültürü de eski kemancıyı özleyen Taksim tırnak içerisinde tayfası zaten gidecektir bu filme.
Doğru.
Zaten hani vizyona girmesini en çok isteyenler de onlar açıkçası.
Doğru. Siz o zaman doğru bir şey yaptı diyorsunuz. Böyle bir şey yapmakla.
Evet. Şimdi haftanın filmlerini daha söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten hani çok fazla film olduğu için mümkün mertebe hızlı hızlı geçmeye çalıştım.
Tamamdır.
Ben şunu ekleyebilirim. Hani bu bahsettiğim filmlerin yanı sıra geçen hafta vizyona giren tam da referandum öncesinde vizyona girdiği için biraz gişede görmezden gelinen Yaşamak Güzel şey filminden ben hani bahsetmek istiyorum.
Yaşamak Güzel. Evet buyursunlar tabii.
Çünkü referandum günü pazar günü şöyle bir şey olmuş aslında. Bilenler bilir bir filmin vizyona girdiği hafta ilk 3 gün çok önemlidir. Yani cuma
pazar kapalıydı sinemalar. Gittisi. Pazar günü izleyici alma. Hatta ben de gittim geri çevrildim. Levent'teki bir alışveriş merkezinden. Yok dediler. Doğrudur. Çok saçma geldi bana böyle bir şey.
Gerçekten çok saçma gerçekten.
Yok yani. Allah Allah.
Geçen cuma vizyona giren filmler maalesef 2 gün gişesine baz alarak pazartesi günü devam ettiler ve tabii ki büyük bir hayal kırıklığı oldu aslında. Yani pazar en önemli saatin gününde insanların sinemaya gidip o filmleri görememesi her anlamda filmi yapanlar açısından da sinema yapıcılar açısından da olumsuz sonuçlandı. Bu anlamda ben hani geçen haftanın en güzel işlerinden biri olduğu için geçen haftadan şeyi tekrar telaffuz etmek istiyorum. Sanki televizyona giriyormuş gibi. Çünkü gerçekten gişesi hak etmediği kadar altta kaldı, aşağıda kaldı. Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı bir film. 80'ler dizisini seyredenler tanır. Çok uzun yıllar boyunca 80'lerin yönetmenliğini yaptı Müfit Bey. Aynı zamanda Mandıra Filozofu 1 ve 2 filmlerinde yazdı ve oynadı. Kendisini başlı başına yapımcılığı üstlendi ilk film. Diğer filmlerde de senaryo olarak, başrol olarak görev almıştı. Ama bu filmde hem yönetmen, hem yapımcı, hem senarist, hem başrol bayağı tek başına götürdüğü bir yapım bu. İçine bütün kalbinin sevgisini ve sinema sevgisini koyduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yaşamak güzel şey, hayatın ıskalamamamız, harcamamamız gerektiğini anlatan bir film. En cümle öyle özetleyeyim ben size. Eğer hani hafta sonu biraz böyle neşelenmek, kafa dağıtmak, biraz da belki hüzünlenmek için bir yer film arıyorsa seyirci sinemalarda kesinlikle tavsiye ediyorum ben Berat Ferdi olarak. Şu anda da belki açmışsınızdır bizim sitemizden, filmi de ben yazmıştım.
Baktım 4-0 vermişsiniz.
Evet.
Siz mi verdiniz bu puanı?
Ben verdim. Başımdan 4 verdim. Gönül rahatlığıyla ve çok severek verdim. Şöyle gidecek olan kadın seyircilere ben özellikle mendilsiz girmemelerini tavsiye ediyorum.
Aa, öyle bir film. Öyle bir
Evet, öyle bir film. Yani bayağı duygusal yönleri olan bir film. Biraz zor, göz yaşlarını zor tutarsınız, tutmayın hatta.
Bu konuşmanız çok iyi oldu. Çünkü mesela Müfit Can Saçıntı'yı ben gördüğüm zaman kapakta benim aklıma direkt hani işte ben çalışmaya karşıyım repliği onun, hani gerek dizide işte neydi o dizinin ismini getiremedim şimdi. Hem o dizide hem de Mandıra Filozofu'nda hep işte ben çalışmaya karşıyım repliği geldi. Yine o tarz bir film gibi düşündüm ama değil, o tarz bir film değil bu. Yaşamak Güzel Şey filmi. Yani kadın seyircileri mendilsiz girmemelerini tavsiye ettiğinize göre ben de merak ettim.
Evet,
ben de dediğim merak uyandırdınız. Ben de ilk fırsatta giderim diye umuyorum.
Evet, çok memnun olurum. Tavsiye ederim. Umarım da hayal kırıklığına uğramazsınız.
Estağfurullah efendim. Ne demek, siz öneriyorsanız uğramayız. Vardır mutlaka bir hikmeti diye düşünürüz.
Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz çok kısaca da baksasından bahsedeyim. Bu hafta box office'i aslında geçen hafta bizde sinemaların kapalı, pazar günü kapalı olmasından etkilenmeyen yegane film Hızlı ve Öfkeli oldu diyebilirim.
Bir numarada. Film,
evet, 8. film. Şöyle bir şey oldu, Hızlı ve Öfkeli cuma değil, perşembe günü vizyona girdi. Ve perşembe, cuma, cumartesi, pazar gişesi bekliyorlardı ama onlar da pazar gününden gişe alamadılar. Buna rağmen, perşembe açılmasına rağmen 800 binin de üzerinde çok yüksek bir gişe yaptı. Kendi rekorunu egale etti, 7. filmin rekorunu. Türkiye'de ilk 3 gün açılışında Hollywood yapımları içerisinde 1. sıraya oturdu bu rakamda. Devamında da hafta içi gişe rakamları geldikçe 1 milyonun üzerine çoktan çıktı. Perşembe gününe 1 milyonu devirdi.
Çok iyi, çok
iyi. Şimdi pazartesi herhalde 1,5'a yakın bir rakam görürüz diye bekliyoruz. Bunun dışında arkasından gelen var kesinlikle ilk 3 gün açılışında ya da hani devam eden hafta sonu rakamlarında ona çok yaklaşamayan ama Patron Bebek, Şirinler 3 gibi gene Hollywood yapımları var. Ki bu da tam aslında 23 Nisan haftasında ebeveynlerin çocukları ellerini alıp eğer sinemaya götüreceklerse çok güzel alternatifler. Hem Patron Bebek hem Şirinler 3. Filmlemiş bu sefer tamamen animasyon olduğu, içerisinde hani gerçek oyuncuların olmadığı yine şirin bir film, Mavi Dostlarımızın filmi. Yine bu hafta sonu için güzel alternatifler bunlar. Benim söyleyebileceklerim bu haftalık bu kadar. Eğer sizin sorunuz varsa onlara cevap verin.
Ben sadece şunu merak ediyorum. Ercan Kesal'ın biraz önce rol aldığı son bir film varmış. Alman-Avusturya yapımı Cehennem adlı bir film. Hatta şey dedi Ercan Bey, bana teklif geldiği zaman ben Almanca bilmiyorum, nasıl oynayabilirim dediklerinde Ercan Bey'in rolünü şöyle revize etmişler. Bir işte felçli birini canlandırıyor. Konuşmasına gerek olmayacak bir film. Bir ay önce Avusturya'da bu film gösterime girmiş. Türkiye'de ne zaman gösterime gireceği ile ilgili bir duyumunuz var mı sizin? Yani çok spesifik bir soru, bilemezsiniz ama belki bir duyum almışsınız. Evet.
Ya öyle bir duyum almadık. Filmin bilgileri bize de geldi. Ercan Bey'in oynadığını hani konusunu içeriğini az çok biliyoruz ama bu biraz tabii yapım, dağıtım kanallarının alıp vermesi, o ticaretle ilgili bir şey. Ama ben de sizin bu sorunuzu istinaden ben de merak ettim. Yani ilk işlerimden biri ithalatını, yapımcılığını yapan kimseyi dışına geçip sormak olacak açıkçası.
Süper. Çok teşekkür ediyoruz Duygu Kocabaylıoğlu programa bağlandığınız için ve ayın haftanın filmlerini konuştuk sizinle. Bir sonraki telefon bağlantısını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. İyi
ve program akışımızda başta da söylediğim gibi gurumuz bizimle olacak demiştim. Ve gurumuzun bu hafta bizi hangi konuda guruluk yapacağını doğrusu ben de merakla bekliyorum. Birkaç konu üstünde konuşmuştuk ama netleştirmemiştik. Şimdi ondan öğrenelim bakalım bu hafta neyi gurusu olacak. Merhaba.
Merhabalar hocam.
Nasılsın guru?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncesinde Ercan Kesal'la güzel bir sohbet yaptık bir saatin üstünde. Sonra Duygu Hanım'dan film haberlerini aldık ve tabii ki programımızın olmazsa olmazı senden de. Şimdi bir konuda seçtiğiniz bir konuda, bildiğiniz bir konuda, çünkü sizin bildiğiniz konular öyle bir elin parmaklarıyla, iki elin parmaklarıyla ölçülebilecek gibi değil. Maşallah her konuda fikir sahibisiniz. Bu hafta teşekkür ne konuda ederim. Bizi aydınlatacaksınız?
Bu hafta birkaç hikayeden bahsetmek istiyorum. Eski Osmanlı ile ilgili birkaç hikaye derledim. Onları izleyicilerimize ileteceğim.
Evet. Osmanlı hikayeleri.
Eski Osmanlı hikayeleri, evet. Kısa hikayeler bunlar. Onlarla ilgili başlamak istiyorum.
Lütfen.
Şimdi hocam, bugün misafirliğe giderken hepimiz ne deriz? Veya birçoğumuz ne deriz? Yani elimiz boş gitmek olmaz deriz.
Olmaz tabii. Evet.
Olmaz. Yani bu alışkanlığımızı sürdürenler şu an çoğunluktadır. Evet. Ama Osmanlı'da bugün için ilginç kabul edilebilecek bir gelenek ise misafirin hediye götürmesine değil, hediye almasına dayanıyordu.
Evet.
Yani eskiden Osmanlı'da misafirliğe giderken hediye götürmüyorduk, tam tersine hediye alıyorduk.
Hediye alıyorduk, evet.
Evet. Misafir hem karnını bir güzel doyuruyor, hem de kendisine verilen hediyeyi alarak evine dönüyordu. Bu geleneğin adı diş kirasıydı.
Evet,
esasen esasen iftar yemeklerinde...
Bir dakika, şimdi benim bir dakika. Diş kirası olmasının sebebi ben misafirin yemeklerini yiyorum, ağzım yoruluyor, dişlerim yoruluyor. Sanki dişlerimi ev sahibine tahsis etmiş gibi oluyorum. O yüzden de onun kirasını istiyorum. Ay, ne yüzsüzmüş eskinin misafirleri.
Bu bir gelenekmiş. Gelenekmiş hocam. Osmanlı'da çok böyle uygulanan, yıllarca uygulanan bir gelenekmiş. Esasen iftar yemeklerinden doğan bir gelenekmiş bu. Çünkü iftara gelen kişi ev sahibine oruçluya iftar yemeği yedirme şansı vererek sevap kazandırıyormuş.
Şans veriyormuş yani, öyle mi? Ben gidiyorum, evet. Yemek yiyorum, şans oluyor.
İşte, tabii sevap kazandırıyor. Şans, bu şans oluyor. İşte diş kirası da bunun teşekkürü olarak verilirmiş. Yani, tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yemeği çiğnerken dişlerinin yorulduğu düşünülür. Bu yorgunluğa karşılık olarak da verildiği için de adına diş kirası denilmiş.
Peki bu gerçekten böyle miymiş, yoksa bir uydurma bir hikaye mi bu?
Hayır.
Bu
yok,
böyle gerçekliği var.
Gerçekten böyle gerçek. Allah. Bu gerçek bu. Çoğunlukla da zaten bir kese içinde sunulan hediye, tabii burada ev sahibinin zenginliğine ve cömertliğine göre değişiyor. İçinden, kesenin içinden altın akçe de çıkıyor. Tesbih de çıkıyor.
Tabii. Tesbih ise cimri biri demek ki misal. Fakir biri ya da demek ki. Cimri de demeyin de
yani,
fakir biri.
Yani cimri demeyelim de birazcık hani maddi durumu o tali diyelim.
Gerçekten misafir ağırlamak çok zahmetli bir şeymiş o dönemlerde. Düşün, hem ben misafirin karnını doyuracağım, hem de bir kese altın vereceğim. Tesbih veremem yani şimdi evime gelen kişiye. Altın vermem lazım.
Tabii. Herkesin maddi durumuna göre hocam. Tabii, doğru.
O zaman elmas vermem gerekir. Şimdi bir şey söyleyeceğim Guru, sen bu hikayeyi anlatırken bir taraftan şükretmişsindir diye düşünüyorum, değil mi? Senin gibi misafir sevmeyen bir insan, düşünsene o dönemlerde yaşasaydın, bir de şey vermek durumunda kalacaktın, keseyle tesbih vermek durumunda kalacaktın.
Tabii ben sevmem, misafir sevmem, beni bilen bilir zaten. Ben sevmem, evet, dediğiniz gibi de ben helal tesbih de vermezdim. Artık ne verirdim bilmiyorum, ben söyleyemiyorum.
Hiç Osmanlı tarzı bir insan değilsin sen. Gerçekten değil, misafir seviyorsun. Bir de üstüne bir şey verecek olmak seni iyice çıldırtırdı.
Ben misafirle gitmeyi seviyorum.
Misafirliğe gitmeyi,
evet.
Onu
hazır
seversin.
Kokmayı seviyorum, evet.
Ama şey yok mudur şimdi? Misafirliğe karşılıklı bir şeydir bu. Sen misafirliğe gideceksin. Sonra o da sana gelecek. Yani hani bu bir şey. Hani böyle bir düğünlerde falan takarlar ya bir şey. Yani o karşılığı olan bir şey. Karşılıksız değil ki. Bir sefer gittin, ikinci de o da senin çağırmanı bekleyecek.
İşte ben çağırmıyorum genellikle. İkinci defa gidiyorum.
Peki. Başka ne var? Bu diş kirasını öğrendik.
Diş kirası var. Başka, yine Osmanlı'da padişahlara yemekle yapılacak olası bir suikastı önlemek için kullanan akıllıca bir yöntem varmış.
Çeşnici başı diye bir şey bulmuşlar. Çeşnici başı öncelikle yemekleri tadıyor, değil mi?
Evet.
Ölürse ölüyor, zehirlenmiş oluyor. Ölmezse de padişah yiyor diye biliyoruz.
Padişah yiyor, evet. Yani bu bir başka yöntem.
Ama bunu biliyoruz zaten. Ha, bu başka bir yöntem. Ha, peki.
Bu başka bir yöntem. Bu yöntemde diğer, şimdi bahsedeceğim yöntemde Çin'den geliyormuş. Ama geldiğine değiyormuş. Nasıl? Şimdi seledon kaplı Çin porselenleri padişaha yemekle yapılacak bir suikastı önlemek amacıyla kullanılmış. Çünkü seladon zehirli yiyecek konulduğunda tabağın renk değiştirmesini sağlamış. Teknoloji olmasa da hani yani günümüz tabiriyle bir çeşit akıllı tabak diyebiliriz buna o döneme ait. Seladon kaplı tabaklar da dahil olmak üzere Topkapı Saray Müzesi'nde bugün Matbahı Amiriye yani saray mutfakları bölümünde dünyanın en büyük ikinci Çin porseleni koleksiyonu yer alıyor. 13. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir yelpazede tam 10 bini aşkın özgün parça var burada.
Niye o kadar porselen yani, getirtmişler Çin'den?
İşte yıllarca bu yöntem dediğim gibi kullanılmış.
Ama porselen mesela porselen tabak kırılınca yenisi alınır. Kırılmadan getirtmişler yenisini değil mi? Doğru
tabii,
anlıyorum 10 bin parça.
Tabii. Kırılmadan. Sadece parça için değil tabii. Bu yani üst düzey yönetici paşalar için de geçerli olan bir yöntem. Sadece padişah için değil. Birçok Osmanlı paşası da bu yöntemi denemişler.
Ne yapmışlar? Seladon kaplı porselene tabak yemek var. Konuyor, tabak konuyor.
Evet,
emin olamadım. Yemeğin mesela bir kısmına üstüne serpmiş olabilirler mesela zehir. Yani toz gibi düşün guru. Tamam mı? Yemeği tabağa koyuyorsun. Sonra üstüne de zehir zerk ediyorsun. Zehir böyle tuz eker gibi ekiyorsun.
Evet,
bu durumda tabağın rengi niye değişsin?
Karıştırıyorsun hocam. O yemeği karıştırıyorsun. O bütün...
Bir dakika niye karıştırayım? Yemeğin değiyor. Güzel. Şimdi bir dakika. Osmanlı aşçısı güzel. Özenmiş, bözenmiş filan. Böyle güzel. Tabağın bir şeyi var bu. Makarna değil ki karıştırayım da yiyeyim.
Eskiden herhalde süslemeye pek fazla önem vermiyorlardı. Güvenlik daha önemliydi düşünüyorum.
Şimdi uyduruyorsun gibi geliyor şu an bana bunu.
Şu an evet mantık yürüttüm. Uydurmak mantık yürüttüm yani.
Niye Osmanlı padişahları da... Osmanlı padişahları da bence görsel bir şeye de önem veriyor. Yani görselliğe de önem veren insanlardı bence. Sanmıyorum öyle hani tabaklarda düzensiz. Neyse tabii siz bunu anlattıysanız şüphesiz %100 doğrudur. Seladon kaplı şeyde yiyorlardı çünkü, zehre karşı.
Tabii tabaklarda yiyorlardı. Hatta dediğim gibi Topkapı Sarayı Müzesi'nde dünyanın en büyük ikinci Çin porseleni koleksiyonu yer alıyor. Bunu görmenizi tavsiye ederim yani. 10 bin aşkın özgün bir Çin parça var orada.
Peki çeşnici başı ne işe yarıyormuş? Yani madem porselenler gelmiş, dünyanın en büyük ikinci Çin porselenleri gelecek adette porselen sipariş etmişler. Çeşnici başılar ne yapıyorlarmış o zaman? Ne işten, niye para alıyorlarmış?
Hocam bazı zehirler öyle hemen etkisini göstermeyen zehirler.
Tamam.
Zamanla etkisini gösterip içten içe insanı öldürüyor. Bu tabak hemen gösteriyor. Bu tabağın özelliği bu.
Süper. Peki. Biz de bundan getirtelim olmaz. Gerçi biz kim niye zehirlesin? Vazgeçtim. Yani fantezi olsun diye ben de seladon kaplı fincanlarla, porselen fincanlarla kahve içmek istedim ama sonra gereksiz bir şey olacağını düşündüm. Evet.
Üçüncü de son olarak da yine kısa bir hikayemiz var. Yine Osmanlı'nın varlıklı ailelerinde yemek kaşıkları kişiye özelmiş. Her biri elemi, göz nuru biraz zanaat ürünüymüş. İşte sedef katlamalar, oymalar, gümüş işlemeler gibi sayısız kaşık çeşidi varmış. Sahibi ne kadar zenginse ya da zenginliğini göstermeyi ne kadar seviyorsa kaşıklar da ona göre biçim alınmış. Çünkü misafirler
Allah
yemek
davetine
giderken
Allah Allah ne meraklılarmış göstermeye. Dur az. Tabii, ne meraklılarmış ne meraklılarmış göstermeye zenginliklerini. Diş kirasında ayrı gösteriyorlar. Orada bir kese altın veriyorsa zengin, tesbih veriyorsa fakir. Kaşık süslüyse zengin, kaşık süssüzse fakir. Ne meraklılarmış bu şeyler Osmanlılar zenginliklerini şaşayı göstermeye.
Tabii göstermeye çok meraklılarmış o dönemde. Yani misafiri yemek davetine giderken de kaşıklarını yanına götürürlermiş.
Tuhaf bir şey. Kaşığımı götürüyorum yanıma. Yani şey gibi olmaz mesela şu an günümüzü uyarlıyorum bunu. Günümüzde böyle bir şey yapmaya kalksam insanlar derler ki yani pis mi diyorsun sen bana kaşık getiriyorsun. Yani benim kaşığım pis de mi sen bu kaşığı yanında getirdin? Bir tuhaf olur değil mi sanki günümüze
tuhaf
bunu uyarlasak?
Olur, günümüze uyarlasak tuhaf olur evet. Ama dönemin Osmanlı döneminde o dönemde yapılan geleneklerden biri de buymuş. Artık insanlar buna alıştıkları için tabii insanlara tuhaf gelmiyordu. O dönem için konuşuyorum.
Bir dakika. Şimdi başka bir soru. Kaşık diyorsun. Çatal bıçak da mı götürüyorlarmış o zaman? Kaşık derken genel mi kullandın bunu? Yani çatalı bıçağı da mı götürüyorlarmış?
Şimdi yok. Şöyle hocam. Osmanlı'da çok uzun bir süre sadece kaşık kullanıldı. Yani çatal ve bıçak kullanılmıyordu. Hatta yani yakın bir zamana kadar da sadece kaşık vardı. İnsanlar şöyle yemek masalarında iki tane kaşık buldu.
Tamam, bir dakika şimdi. Bıçağların da çatal da mı yokmuş Osmanlı'da?
Çatal tabii, Osmanlı'da çatal yoktu.
Kaşık.
Evet, kaşık sadece kaşık ve bıçaklar zaten genellikle bellerinde olduğu için bıçakları o zaman kullanıyorlardı.
Bellerindeki bıçağı yemek masasına tabii, herhalde tabii, koyup da eti kesmiyor. Evet, yok evet, artık daha
evet,
neler.
Evet, evet, bu şekilde kullanıyorlardı Osmanlı'da.
Bir dakika şimdi, belindeki savunma amacıyla beline taktığı bıçağı çıkartıp da eti mi kesiyormuş Osmanlı?
Evet.
Emin misin bu bilgide?
Evet, yani tarih böyle söylüyor, tarihçiler böyle söylüyor.
Çok enteresan. Bu da bir enteresan bir şey.
Tabii çatal kullanmıyorlardı zaten. İki çeşit masaya kaşık konuyordu. Bir tanesi çorba kaşığı, diğeri de hoşaf kaşığıydı. Et dahil olmak üzere yemeklerin çoğu da elle yeniyordu.
Elle yeniyordu ha.
Evet, elle yeniyordu. Evet.
Yağlı olur tabii o zaman.
Evet. Yani padişah masasında iki tane kaşık olmuş. Biri çorba için, diğeri hoşaf için. Padişah diğer yemekleri ve eti elleriyle yermiş.
Peki, gözümüzde canlandırdı. Tekrar başa dönecek olursak, Osmanlı'daki anlattığınız hikaye, İstanbul hikayesi de neyle ilgiliydi? Kaşıklarını yanlarında götürmeleriyle ilgiliydi bize anlattığınız hikaye.
Evet.
Ne yapıyormuş?
Evet.
Osmanlı'da insanlar kaşıklarını yanlarında götürüyorlarmış. Eğer süslüyse kaşık, böyle süslü püslü işlemeli bir şeyse, biz o misafirin zengin bir misafir olduğunu anlıyoruz ve ona istinaden servis yapıyoruz, muamele ediyoruz. Ama kaşık böyle tahta kaşık, süsü püsü olmayan bir kaşıksa da diyoruz ki bu fakir biri, biz ona göre hizmet edelim, ona göre hareket edelim bu fakir insan için.
Yani evet, bu şekilde de özetleyebiliriz.
Pekala. Var mı başka bir şey?
Şimdilik bu kadar hocam, bu haftalık bu kadar. Bunları hazırlamıştım.
Teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Ederim.
Bir sonraki bize yapacağınız gurulukta, bugün Osmanlı ile ilgili guruluk yaptınız, İstanbul
evet,
hikayeleriyle ilgili bir sonraki guruluğunuzu da merakla bekliyoruz.
Teşekkür ederim. J-Lo to this.
Geçen hafta programım yoktu çünkü geçen hafta referandumdu ve referandumda Yavuz Oğan'ın programı vardı. Gün boyu RSFM'de referandum gündemi konuşuldu. Biz burada gündem dışı olmaya çalışırken pazar günkü program sonuç olarak gündemin tam içiydi. Güzel de bir programdı. İrfan Değirmenci katılmıştı değerli dinleyenler geçtiğimiz haftaki programa. Gayet referandum ruhunu yansıtan, objektif verilerle referandumu ortaya koyan güzel bir programdı. Tabii ben geçen hafta program yapmadığım için iki oyunda biriktirmiş oldum. Bir Sızı isimli oyuna gitmiştim geçen hafta. Bir de Yunus Emre adlı oyuna gittim dün. Şimdi iki oyunun ikisini de anlatmaya vaktim yok. Sızı'dan bahsedebilirim. Yunus Emre'yi beğenmedim, Yunus Emre oyununu. Ama Sızı'yı beğendim. Yeni bir oyun, ikisi de bu ay gösterime giren tiyatro oyunu. Salih Efiloğlu yazdı Sızı'yı. Yöneten Kubilay Pembeklioğlu. Şeye bakacak olursak oyunculara Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik gibi oyuncular oynuyor. Niye sevdim bu oyunu? Çünkü Sızı ismiyle müsamaha beni de içimi sızlattı. 1913 yılında geçiyor oyun. Anadolu coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğinde. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılıyor. Bir grup Ermeni ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a gidiyorlar, sonra da Paris'e gitmek zorunda kalıyorlar. 1941 yılına gelindiği zaman dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürüklüyor onları. Büyüdükçe büyüyen tehlike, yaklaşan 2. Dünya Savaşı, Anadolu özlemi içinden çıkılmaz bir hale gelince ne yapacaklarını bilemiyorlar bu aileler. Yani şimdi Ermeni aileleri ve İstanbul'dan, Türkiye'den ayrılmak durumunda kalmışlar, bırakmışlar Türkiye'yi ama akılları hep Türkiye'de, Anadolu'da ve bir yolunu bulsak da Paris'ten Anadolu'ya gelsek derdindeler. Çünkü tabii savaş koşulları da bir taraftan çok yormuş onları. Yani güllük gülistanlık bir Paris şeyi var da 1941 var da gelmek istiyor değiller. Zor şarttalar. Ama hep çocuklarına da anlatmışlar Türkiye'yi, Anadolu'yu. Hatta mesela Fransa'daki faşist işte polis onları taciz ediyor. Yani siz nasıl Ermenisiniz, niye Türk ismi koydunuz, niye bilmem ne yaptınız filan diye onları taciz ediyor. Ama Türkiye'yi unutmamışlar. Hiç hep akılları Türkiye'de. Bunu güzel oyunlaştırmıştı. Yani Sızı ekibi, kutluyorum. Her karanlığın sonunda güneş yine doğar, her acıdan geriye derin bir sızı kalır. Oyundaki benim de not ettiğim cümlelerden biri. Her karanlığın sonunda güneş yine doğar, her acıdan geriye derin bir sızı kalır. Tabii oyunda Türkiye'ye gelmek isterlerken o Ermenilere yapılan, Fransa'da yapılan zulümü anlatıyor oyun. Bu anlamda çok önemsedim. Sızı Devlet Tiyatrosu'nun hazırladığı, düzeltiyorum, şehir tiyatrolarının hazırladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları oyuncularının hazırladığı güzel, hoş bir oyundu. Dün de Yunus Emre adlı oyuna gittim. Yani hani kısaca o oyundan bahsedeyim. Bir kere şeyi anlayamadım Yunus Emre'ye gittiğimde. Yerim en önde A sırasıydı, A'nın en ortasıydı. Fakat gelin görün ki B sırasına oturdum. Çünkü A sırasına koltuk koymuşlar herhalde protokol için. Yani hani A'lar B olmuş oldu ve en ön sırada boştu. Niye böyle bir şey zahmete giriştiler bilmiyorum, anlamadım. Yani bir tuhaftı. Hani ben acaba şey mi dedim, sahnenin devamı mı gibi dedim. Sahneyle ilgisi yoktu. Resmen A sırasının önüne bir kaçak koltuk sırası koymuşlar. A'lar B oldu, B'ler C oldu falan, böyle bir şey yaşandı. Bir kere yerleşirken yani nereye oturacağız, ne yapacağız gibi bir durum oldu. Bir tuhaf bir durum yaşandı. Peki onun dışında nasıldı? Kalabalık bir ekip, genç bir ekip. Evet, oyuncular da özellikle yardımcı oyuncular çok heveslilerdi. Çok yani danslarda vesaire gösteriyorlardı. Semah gösterilerinde özellikle çok iyilerdi. Keyifle onların dans gösterilerini izledim. Yunus Emre oyunu Erdinç Gülener, Hakan Günerdi, Şebnem Dokurel Topçuoğlu tarafından oynanan bir oyun. 13. yüzyılda Anadolu herkesin yutmak istediği bir lokma gibidir. Bir yandan Bizans, bir yandan Moğollar, bir yandan Anadolu Selçuklu Devleti'nin iç kargaşası nedeniyle halk aç, yoksul, sefil ve yorgundur. Halk niye aç? Çünkü sürekli vergiler geliyor. Kardeş kavgası var. Kardeşler tabii Selçuklu'dan bu tarafa birbirlerini öldürüyorlar. Devleti Ali'nin menfaati için. Yani bu tabii topluma da yansıyor. Nasıl yansıyor? Bir ilan, davulla ilan eden kişi Şimdi onun teknik ismi aklıma gelmedi. Geliyor diyor ki işte savaşacaksınız diyor sultanımız için. Kardeşine karşı savaşacaksınız. Kardeşine karşı savaşmayanlar vatan haini ilan ediyorum diyor. Sonra öteki geliyor diyor ki bizimle savaşacaksınız. Yoksa savaşmazsanız siz vatan haini ilan edeceksiniz. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar tabii halk. Bir taraftan vergiler de işte Moğolların vergileri, Selçuklu'nun vergileri ve tabii ciddi vergiler. Yani mesela 4 koyunu olan 3'ünü verecek. İşte 2 tane hayvanı olan 1'ini verecek gibi çok ciddi vergilerde alınıyor. Bu anlamda halkın yoksulluğu, sefilliği, yorgunluğu resmedilmişti. Hünkar Hacı Bektaşi Veli bir ak güvercin şeklinde konar. Anadolu toprağına birliği kurmak ve korumak, bu coğrafyanın bütünlüğü için Allah sevgisini yaymak, bilim ve sanatı tesis etmek, insan sevgisini mutlak kılmak için diye başlıyor. Bu sevgi insandan Allah'a, Allah'tan insana uzanan uzun bir yol. Yunus ise bu yolun sözü, özü, yol göstereni. Allah aşkına ta kendisidir. İnsandan yola çıkar, insanda Tanrı'yı, Tanrı da insanı arar. Yunus Emre'yi anlatan bir oyundu. Devlet Tiyatrosu'nun bu oyunu değerli dinleyenler. Çok bende etki bırakmadı bu oyun, onu söyleyeyim. Yani hani Yunus Emre rolünü canlandıran arkadaşa bir şey demeyeyim ama hani yani yönetim anlamında oyunda bir takım tatminsizlikler var. Tatmin olmadım. Ama Sızı'yı öneriyorum. Yani geçen hafta gittiğim Sızı'yı öneriyorum. Yunus Emre'de de semah gösterileri çok coşkuluydu. Onu söylemiş olayım. Yani iki oyundan birine gidecekseniz bu ay gösterilmeye başlayan Yunus Emre değil de Sızı'nın gönlümde daha büyük bir sızı bıraktığını ifade edeyim ve bu tiyatro oyununu size önererek tiyatro ile ilgili bahsi kapatayım. Önümüzdeki hafta yine bir stüdyo konuğum benimle birlikte olacak. Duygu Batu benimle olacak ve Hoşça Kal Anne'yi konuşacağız onunla. Duygu Batu bir romancı değil ama bir roman yazdı. Annesi babası tarafından öldürülen bir insan Duygu Batu ve yazmış olduğu romanında bunu anlatıyor. Annesine aşık bir kadın ve babasının annesine yaptığı zulümler ve babasının annesini öldürmeye adım adım ilerleyişi ve sonrasında öldürmesi, komada kalması, Duygu Batu'nun çektikleri vesaire hepsi kitapta çok da ya çok ciddi bir edebi kaygı gütmeden, çok samimi bir üslupla demek istiyorum yani hani şey olarak değil, çok samimi bir üslupla anlatılmış. Ben de çok beğendim kitabı. Önümüzdeki hafta Duygu Batu benim stüdyomda olacak. Mona Kitap'tan Hoşça Kal Anne adlı kitabı çıktı. Onunla da bu kitabı ve yaşadıklarını konuşacağız. Programın sonuna geldik. Saat 18 haberlerini Selin Yazıcı'dan dinleyeceksiniz. Bizden bu kadar. Hoşça kalın.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM.